Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Değerli dostlar, 0212-89-30-43'ten ne kadar zamandır bize ulaşmak için heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. Yolcu yolunda gerek başlıyor. Bu akşam yine çok önemli konular, konuklarla birlikte bir program yapacağız. Ama en önemli konuğumuz şu anda radyo başındaki sizlersiniz. Beni arayarak görüşlerinizi söyleyebileceksiniz. Üç önemli başlık üzerinden bugün tartışacağız. Birincisi Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde benim %100 destek verdiğim ama sizin ne düşündüğünüzü bilmediğim belediye bir önlem aldı. Daha doğrusu bir uygulama yaptı. Martı adı verilen bence son derece tehlikeli ve şehrin her yanını işgal eden araçlar bugün itibariyle toplatıldı. Kadıköy Belediye Başkanı gelen yoğun şikayetlerden dolayı bunu yaptığını açıkladı. Aslında ben TV Kadıköy'de program yapan birisi olmama karşın bu kararın alındığını falan bilmiyordum. Dün sosyal medyadan gördüm ve hemen Şerdil Dara oda başını aradım. Ve Sayın Başkan'a sordum, bunu konuşmak ister misiniz? Evet, konuşmak isterim dedi. Ben kendi payıma özellikle bunu kullanan kimselerin hem trafik bağlamında büyük sorunlar yaşadığını, hem görsel kirlilik açısından büyük zarar verdiklerini, hem de resmen işgal edip iktisadi olarak bir kuruş ödemeden başka birisi yapsa ağır cezalar alabilecek olan bu işin patronunun basbayağı insanlara böyle bir sözüm ona hizmet vererek kent kültürüne büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Zaman zaman kucağında bebeğiyle insanların yokuş aşağı bununla gittiğini görüyorum. Arabaların sağından solundan geçtiklerini görüyorum. İnsanlara kaza yaptırabileceklerini görüyorum. Ve en önemlisi neredeyse ben Kadıköy'de yaşadığım için biliyorum. Her tarafta bu adına martı denen şeyler işgal etmiş durumda. Bir yasası yok, kuralı yok, kanunu yok. Ve üstelik çok tehlikeli bir araç. Kent içerisinde ben Amsterdam'da da gördüm, bisikletler böyle kullanılıyordu. Hiç böyle ne güzel bisiklet kullanılıyor, güzel falan denilecek şekilde değil. Basbayağı bir bisiklet terörü vardı orada. Burada da martı terörü başladı. Ben o yüzden bunu destekliyorum. Gençler biraz söylendiler falan ama Allah muhafaza, ölümlü kazaların olabileceği bir araç. Zaten canı burnunda insanların, bir de bundan dolayı kavgalar da çıkabiliyor. Öte taraftan aslında motokuryelerin bugün grevleri de vardı. Üzerlerine baskı bindikçe o işçilerin trafikte onların da hem kendi canlarını hem de başkalarının canlarını tehlikeye atarak davrandıklarını da görüyorum. Yani bu trafik sorununa eklemlenmiş bu martı terörü bana göre çok tehlikeli. Hani bir kuralı olur, özel bir yolu olur, bir ihtiyaçtır, hız limiti olur, kaç kişi binileceği bellidir, parkı olur falan. Önüne gelen kilitliyor, bırakıyor. Ara sokakta, mahallede, arabanın konabileceği yerde, her tarafta ve bir adamın teki bundan trilyoner oluyor. Ve bunun yasası yok, bir şey yok. Normalde belediye dışarı bir tane masa atsa işgaliye olur. 50 tanesi yan yana falan, böyle korkunç bir tablo. Ben Şerdil Dağraoğlu'da başını bu konuda %100 destekliyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. 0212-809-30-43'ten bize ulaşabilirsiniz. Bir diğer mesele, bugün Abdüllatif Şener Bey bizimle olacak. Sayın Şener, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tam 12'den vurdu. Neden derseniz, faiz meselesi İslam açısından hep tartışma konusu oldu. Faizsiz bankacılık adı altında bildiğiniz basbayağı faiz meselesi İslamcılar tarafından da kılıfına uydurularak sürdürülüyordu. Şener dedi ki en büyük faiz veren tüm Cumhuriyet tarihi boyunca bu hükümettir. Dolayısıyla faize mahkum bir hükümetle karşı karşıyayız dedi. Kendisiyle konuşacağız. Ardından da saat 8 sonrasında Profesör Doktor Örsen Öymen'le geçtiğimiz günlerde kendisine felsefe profesörü olarak tarif eden Caner Taslaman adlı bir bey, insanların inançları üzerinden işte Tanrı yoksa anlam yoktur falan gibi bir takım dayatmalar yaptı. Ben de fevkalade sinirlendim buna. Çünkü kendisinin felsefe profesörlüğünün nereden olduğunu da tam bilmiyorum ama ilahiyat çatısı altında yaptığını biliyorum. Sosyolog olduğunu biliyorum. O kadar ileri sözler etti ki bir de bunun arkasına kendisini demokrat olarak sunan Davutoğlu dün hedef gösterdi yazarları. İfade özgürlüğünün felsefi boyutunda konuşacağız. O halde hep beraber şöyle diyebiliriz. Yolcu yolunda gerek başlıyor. Evet, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı hattımızda. Şerdil Bey merhaba.
Merhaba, merhaba.
Ya ben TV Kadıköy çalışanı olduğum halde dünkü uygulamayı sosyal medyadan öğrendim. Açıkçası çok desteklediğim, daha geçen gün kendi aramızda konuştuğumuz bir sorunun hayata geçtiğini görünce destekledim. Birileri provok etmeye çalışıyor ama bence kent kültürü açısından fevkalade zamanlaması doğru bir eylem. Bu martılarla ilgili önlem almak ancak böyle olurdu. Uygulama nedir? Hangi şikayet üzerine yaptınız?
Önce bir düzeltme yapayım. Biz herhangi bir firmanın sadece bir firmaya yönelik olarak bir uygulama yapmıyoruz. Biz Kadıköy kaldırımlarında yayaların geçişini engelleyen, başta skuter olmak üzere reklam raketleri, masa sandalye, motokuryeler ve benzeri araçlarla ilgili olarak bir uygulama yapıyoruz. Yoksa biz burada herhangi bir firmayı hedef alarak, hedefe oturtarak böyle bir uygulamamız yok. Olması da mümkün değil. Şikayet konusu şu. Biraz önce saymış olduğum araçlar, elektrikli skuterler, motokuryeler, yayaların geçmesini engelleyecek şekilde park ediyorlar. Biz bunların bir çeki düzen vermesini, bunların bu şekilde park edilmesini karşı olduğumuzu beyan ettik. Eğer bu şekilde, yani bu parklanma kaldırımlar üzerinde yayaların geçişini, engelli arabaların, bebek arabalarının geçişini engelleyecek şekilde olmaya devam ederse bunları toplayacağımızı söyledik ve bu uygulamayı yaptık.
Ben bir şey sormak istiyorum Şerdil Başkan. Şimdi ben Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda geçen gün geçerken içim sızladı. Orası bir kere adı da dahil olmak üzere Kadıköylülerin, Modalıların çok sevdiği ve küçücük de olsa insanların, okuldan çıkan çocukların falan bulunduğu bir park. Şöyle bir baktım, o oval şekildeki, hatta yuvarlak şekildeki parkın tamamında, şu anda kafadan uydurmayayım ama herhalde bir 30-40 tane şeyin, o martı denen araçların oraya kelepçelendiğini ben gördüm.
Abi, lütfen, yani tek bir şey bize skuter diyelim. Bir firmayı hedef almayalım çünkü.
Martı firma adı mı? Bilmiyordum
Martı
ben onu. Ben
onları firma adı.
Ha pardon, o zaman değiştiriyorum.
Bu skuteri işleten firmalardan bir tanesinin adı. Biz sanki bir firmaya karşı operasyon yapıyoruz gibi olmak durumuna geçmem. Ben bütün skuterların kamuyu ihlal eden, kaldırımları ihlal eden, parklanmayı ihlal eden bütün firmaların elektrikli araçlarıyla şu anda uygulamaya geçtik.
Tamam, özür diliyorum. Selpak gibi oldu demek ki. Selpak da bir marka. Aynen. Biz mendil diyeceğim. Ben martıların bir isim olduğunu zannediyordum. Özür diliyorum firma sahibinden de. Vallahi bilmiyordum. Neyse, evet. O skutera Türkçesini bulana kadar skuter diyelim. Neyse, bunların orada büyük bir alan kapladığını gördüm ve kafamda iki soru oluştu. Bir, insanlar istediği gibi keyfiyetle buraya koyabiliyorlar mı? Yani bunun belediyecilik açısından bir yasası, bir koşulu, bir kuralı var mı?
Yok.
Çünkü benim bildiğim kadarıyla bunun bir kuralı olması gerekiyor. İki, şikayet geliyor mu diye düşündüm. Aklımdan geçti. Hatta eşime söylemiştim. O yüzden bunu bize bir detaylı anlatır mısınız? Yani
tabii,
özellikle skuterları.
Mesela bu skuterlar ilk Türkiye'de uygulanmaya başlangıç noktası Kadıköy. Hı hı. Ve bu uygulama başladığı zaman bununla ilgili olarak yasalarda herhangi bir şey yoktu. Hüküm yoktu. Mevzuatta boşluk vardı. Bu skuter sayısı artmaya başlayınca İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma yaptı ve bir yönetmelik çıkardı. Bu yönetmelikte bu skuter işleticilerinin, firmaların hangi şartlarda lisans alacaklarını, hangi şartlara uygun oldukları takdirde bunların çalışma izinlerinin olacağını, ilçelerde, illerde kaç skuterun kullanım izninin olacağını belirleyen bir şey yaptılar. Yönetmelik ortaya koydular. Fakat bu yönetmeliğin içi doldurulmadı. Bunun denetim yetkisinin kimde olduğu 2019-18 sayılı trafik kanununa atıfta bulunarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü dendi. Fakat bu tür kaldırımlara park eden, nereye park edileceği noktasında bir açıklama açık ve sarih değildi. Parklanma olduğu zaman, kural dışı parklanmalar olduğu zaman bu parklanmaların sonucunda ortaya çıkacak hasarların nasıl tazmin edileceği, nasıl giderileceği açık değildi. Halen de değil. Biz bu yönetmelik çıkmadan önce, yaklaşık 3,5 yıl önce bir meclis kararı aldık. Kadıköy Belediye Meclisi bir meclis kararı aldı. Ve dedik ki bu skuterlar Kadıköy'de şu noktalara park edebilir. Şu noktalara şey yapabilir. Bu skuterlar bırakılabilir diye bir meclis kararı aldık. Ve bunların koordinatlarını da belirledik. Bundan birkaç ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağdat Caddesi'nde ve minibüs yolunda bir uygulama başlattı. Bu skuterların nerelere park edileceğini işaretledi ve ona uygun teknik altyapıları sağladı. Bunlara rağmen bu işleten skuterları işleten firmalar bu bizim ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu uygulamanın dışına çıkarak çıkmaya devam ettiler ve skuterları böyle sizin biraz önce söylediğiniz gibi özellikle Moda'da, Moda'nın sokakları zaten dar. Daha da ileri gideceğim. Sadece sokak olarak düşünmeyin. Şey katında oturan, zemin katında oturan komşularımızın demirlerine bunlar bağlandı ve bunların şarjları bittiği zaman da çok ciddi bir ses çıkarıyorlar. Düşünün, evinizin, pencerenizin demirine şey bağlanmış. Bu araçlar bağlanmış ve ötüyorlar sürekli. Şimdi biz bunların toplanmasını, bunların düzeltilmesini defalarca kendilerine sözlü olarak 3-4 ay önce yazılı olarak bildirdik. Fakat hiçbir...
Sayın Başkan kaç firma var Türkiye'de bu etkinliği yapan? Yani biliyor musunuz?
5 diye biliyorum ama 5'ten de fazla olabilir. Yani ben şu an 5 firma, Kadıköy'de tespit edebildiğimiz 5 firma var. Ama başka firmalarda Kadıköy'de hizmet vermeyen, başka yerlerde hizmet eden firmalar varsa onu bilmiyorum. Şimdi buradaki sorun şu. Bu sorun çok basit bir şekilde çözülebilir bu firmalar tarafından. Kendi skuterlarına, yazılımlarına bir kod ekleyerek nereye park edeceğini tanımlayabilirler. O zaman böyle sokak ortalarına, yol kenarlarına, kaldırımların üzerine gelişi güzel park edilmesinin önüne geçebilir.
Sayın Başkan,
bunu bir türlü yapmıyorlar.
Birkaç önemli soru var. Bence bu çok da önemli bir mesele. Trafiği yoğun olan şehirlerde bu kolaylaştırıcı bir araç gibi görülüyor ama ben geçen gün yokuş aşağı giderken kendi gözlerimle görmesem yok artık derdim. Bir adam sağ elinde çocuğu, küçük 3-4 yaşlarında çocuğu, sol elinin bileğine bir torba takmış, tek eliyle gidiyor. Allah muhafaza, o süratle bir şey olsa, önüne biri çıksa ölümlü bir durumda olabilir. Yani sorun geniş bir sorun ama ben sizi ilgilendiren tarafını soracağım. Bir, şimdi neredeyse İstanbul'un hemen hemen bütün sokaklarında Büyükşehir Belediyesi'nin görevlendirdiği, bazı ilçe belediyelerinin de görevlendirdiği zaten otoparkçılar var. Siz gidip de o otoparkçıların olduğu yer araba park etseniz para ödersiniz. Onların olduğu yerde bile, bazı yerlerde ben gördüm, bunlar konumdan kaynaklı olarak orada ağaçlara falan bunları park ettiklerini gördüm. Ve bunlar bir para da ödemiyorlar. Birinci soru şu, bunların para ödemesi gerekir mi aslında bu parkların?
Bakın,
İkincisi, büyükşehirle konuşuyor musunuz bu konuyu?
Konuşuyorum. Büyükşehirle konuşuyorum. Hatta dün konuştuk. Şu bilgiyi istedim kendilerinden. Kadıköy'de kaç tane skuterın olduğunu siz biliyor musunuz? Bu firmalar bize bildirmiyor da belki Büyükşehir'e bildiriyordur diye. Büyükşehir biz de bilmiyoruz dedi. Şimdi bakın, burada sorun para falan değil. Burada biz otopark ücreti almışız almamışız derdinde değiliz. Benim Kadıköy Belediye Başkanı olarak birinci görevim Kadıköy'deki komşularımın rahat bir şekilde yürüyecekleri kaldırımları yapmak ve bunu sağlamak. Bakın ben göreve geldiğim günden beri 50 kilometre kaldırım yaptım ve bütün kaldırımları yaptığım yerde teknik olarak mümkünse kaldırımları genişlettim. Yolları daralttım. Bu bir siyasi karardı. Amacımız Kadıköy Belediyesi olarak Kadıköy'de yaşayan tüm komşuların günlük yaşamını kolaylaştırmak, onların günlük yaşamını güçleştirecek her türlü sorun karşısında komşularıma çözüm üretmek. Ve burada sadece sorun Kadıköy değil. Kadıköy'ün dışından hafta sonları, akşamları Kadıköy'e gelen İstanbullu hemşehrilerimiz var. Dışarıdan gelen, İstanbul'un dışından gelen insanlar var. Hafta sonu milyonlar, 2 milyon, 3 milyon nüfusa çıkıyoruz. Düşünün, yüzlerce bu skuterler sokaklarda dolaşıyor ve kontrolsüz bir şekilde dolaşıyor. Kaldırımdan geçiyor. Daha geçen hafta, geçen ay bizim büyük yani belediye meclis üyemiz, Kadıköy Belediye Meclis üyemiz bir üyemize bu skuter çarptı ve arkadaşımız 3 gün hastanede yattı. Bana ya. Her gün bu tür trafik kazası haberleri geliyor. Onlarca şikayet geliyor. Bir şikayet bile gelse, bırakın onlarca şikayeti, tek bir şikayet bile gelse ben bu şikayeti bir şekilde çözmekle yükümlüyüm. Sayılarla, matematiksel hesaplarla kimse bize cevap vermeye kalkmasın. Tekrar söylüyorum. Tek bir şikayet dahi gelse. Biz yasağa karşıyız. Ben yasağın, hiçbir şeyin yasaklanmasını savunan bir insan değilim. Hem siyasi ideolojim hem de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak yasaklanmalara karşıyım. Ben kural dışına çıkan, Kadıköy'de gelişi güzel hareket eden, hiçbir şeyi tanımayan, hak hukuk düşünmeyen, tanımayan bu skuterları düzene sokmakla yükümlü kamu görevlisiyim.
Sayın Başkan.
Bu sabah bir şey söyleyeceğim Enver Bey. Çok beni üzen sizin radyoyla da ilgili bir olay oldu. Sabah bir yorumcunuz şöyle bir cümle kullanmış, arkadaşlarım söylediler. Ben o sırada skuter toplamayla ilgiliydim. Gerçekten çok üzüldüm. Kadıköy Belediye Başkanı faşizan davranıyor demiş. Ben faşizan falan davranmıyorum. Faşistliğin ne olduğunu da çok siyaseten bilen birisiyim. Çünkü ömrüm boyunca faşizmle mücadele etmiş bir arkadaşınızım. Ama kalkıp bana Kadıköy'de kural dışına çıkan, kanun tanımayan, yayaların geçişini engelleyen, bebek arabaların geçişini engelleyen, engelli arabaların geçişini engelleyen ve bunu yeni nesil mobilite aracı olarak tanıtan sisteme karşıyım.
Ben de karşıyım.
Bu arkadaşlar yeni nesil mobilitenin Kadıköy'de, Türkiye'de ve dünyada gelişimini savunan birisiyim. Ama kural dahilinde.
Şimdi ben de kesinlikle karşıyım. Faşistan bir uygulama mı tartışmasına girecek değilim. Hangi yorumcunun yaptığını da bilmiyorum ama siz en azından duydunuz ve yanıt verdiniz, iyi oldu. Şimdi ben birkaç mesele soracağım. Bunlar kamuoyu açısından önemli. Birincisi, bugün herhalde belli sayıda bir araç topladınız, ne kadar bilmiyorum. Nerede bu araçlar?
Çok fazla toplamamıza fırsat kalmadı çünkü dün akşam sağ olsun bütün firmalar şey yapmışlar. Kendilerince bir önlem almışlar.
Ne yaptılar? Bugün topladılar mı?
Tabii toplamışlar. Gece çıkarmamışlar. Çünkü biz dün akşam üstü Moda'da ben bir arkadaşlarımdan, esnafı da dolaşıyorum. Ara sıra çıkıyorum. Hani sokaklara da baktık. Çok fazla yoktu. Kadıköy Belediye binamızın karşısında 60 tane yan yana olan bir skuter dizisi vardı. İlgili firmayı aradık. Dedik ki gelin bunu buradan kaldırın. Tam bir toplamaya başladık. Bir 20 tane falan almıştık. Firma geldi, gerisini onlar aldılar. Toplam kaç tane olduğu sayısını emin değilim. Çünkü sormadım zabıtaya kaç tane topladınız diye. Kural dışında kaç tane varsa bunları topladık. Bizim depolarımızda duruyor. İlgili firmalar geldi, hemen kendilerine teslim etmeye hazırız. Bekletmesinler, gelsinler yarın şeyini ödeyerek, kabahatler kanununa göre bir cezası var, onu ödeyerek alsınlar.
Zaten ben o anlamda sormadım, onu tahmin ediyordum, şu anlamda sordum. Bir, bunun tekrarlanması halinde nasıl önlem alacaksınız? Yani bu tekrarlanabilir. İkincisi, demin söylediğiniz şeye katılmıyorum, şu bağlamda katılmıyorum. Ben de her şeyin ücretsiz olabileceği bir dünya hayal ediyorum ama Türkiye'de ya da Kadıköy'de herhangi bir kahveci masa önüne bir kahve koysa doğal olarak bunun işgaliyesi var ve hukuka bağlı.
Bunun da bir işgaliyesi var. Bunda bir işgaliyet
var ama nasıl yapılacak o?
Bakın, onun bir hesabı var. Şimdi tam yönetmenlikte 70 kuruş.
O anlamda demedim. Mesela siz Siz park yeri mi göstereceksiniz onu?
Biz park yeri göstereceğiz. Ya. Diyeceğiz ki.
Hah, onu söylüyorum.
Biz gösterdik. 3,5 yıl önce gösterdik. Dedik ki şurada Kadıköy'ün şu bölgesinde, şu bölgesinde, şu bölgesinde getirip bu skuterları park edebilirsiniz. Ve burada bir şey olarak otoparklanma gibi, yani bir otopark düşünün. Bir bölgede bunları anladım, park edebilecekleri otopark yerleri tesis ettik.
Ben de tam bunu soruyordum. Yani ben evimin önüne kadar geldim. Orada birisinin giriş katında oturan ya da yer altında oturan bir insanın penceresine bunu kelepçeleyemem. Bu onun haklarına gasptır. Bu anlamda söyledim.
Evet, o konuda ben şey olarak söyledim. Yani burada şöyle bir algı oluşmasın. Hani Kadıköy Belediyesi burada otopark ücreti derdinde onun için bunları yapıyor diye bir şey oluşmasın diye ben bunu söyledim. Yoksa
ben de şunun için söyledim. Eşitlik açısından söyledim. İkisinde de hemfikiriz. Diğer bir soru, yine önemsediğim bir soru. Şimdi Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde bunu bir uygulamaya taşırsa bir anlamı olur. Bir. Bir de ikincisi, ben takip edemedim. Bilginiz varsa lütfen paylaşın. Bir de bunun trafik boyutu var. Siz trafikte mesela bu konuyu görüşüyor musunuz? Büyükşehir burada nasıl tutum takılacak? Artık madem bunlarla birlikte yaşayacağız, biz de kurallarını bilelim. Herkes o kurala uygun yaşasın.
Şöyle, şimdi benim talebim şu. Yani çok bunu net olarak söyleyeyim. Bu yetki ilçe belediyelerine verilsin. Yani Kadıköy'de, daha doğrusu şöyle, benim yetkim alanındaki yer bana verilsin. Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili alanında, yani bu iş belediyelere devredilsin. Çünkü sorunla birebir uğraşan bizleriz. Şimdi bizim plaka takılmış araçlara ceza kesme yetkimiz yok. Mesela şimdi sosyal medyada şu söyleniyor. Kaldırımların üzerine çıkan arabalara da ceza kesin. Keşke yetkimiz olsa onlara ceza kesebilsek, onları da şey yapabilsek. Fakat trafik kanununa göre, 2918 sayılı trafik kanununa göre bu yetki Emniyet Genel Müdürlüğü'nde. Artık ilçelerdeki, büyük şehirlerdeki ilçe belediyelerine ilçesindeki trafiğin kontrol yetkisinin verilmesi gerekiyor. Bize o zaman o yetki verildiği takdirde biz yanlış park eden aracı, kaldırımın üzerine çıkan araçları durdurabiliriz. Bakın, biraz önce söyledim, 50 kilometre kaldırım yaptık ve kaldırımların kenarına babalar koyuyoruz. O babalar o kentin gelişmişlik seviyesini gösterir. Hiçbir yerde o babaların olmaması gerekiyor. Ama biz koymak zorundayız, çünkü yapılan kaldırımların üzerine araçlar çıkıyor.
Evet, maalesef. Ve son bir soruda,
yapmış olduğum o kaldırımın üzerine çıkan aracı çekmek, ceza kesmek gibi bir yetkim de yok. Yani caydırıcı bir yetkim yok. Burada ceza kesmek derdinde değilim. Ama bu bir caydırıcılıktır. Ve o caydırıcılığı kullanabilmem için bu yetkinin belediyelerde olması gerekiyor.
Peki Sayın Başkan, tekrar ediyorum, büyükşehir ve trafikle birlikte bir eş güdüm arayışı var mı? Çünkü bu anlaşılan başa belli olacak. Mesela şöyle bir şey düşünün, siz de biliyorsunuz, kırmızı ışıkta araçlar durmak zorunda ama skuterlar durmak zorunda değil. Ve sırf bu sebepten dolayı skuter bir süratle ya da bir kendinden geçmişlikle o kırmızı ışıkta geçse, belki de bir başka ters yöndeki aracın ona vurmasına neden olup ölümlü kazalar da olabilir. Bu anlamda yani bir bilgi var mı elinizde?
Şöyle söyleyeyim, bu skuterları toplamadan, başlamadan önce Kadıköy Kaymakamlığı'na başvurarak polis görevlendirmesini istedik. Bugün iki polis arkadaşımız bizimle beraber bu şeyde görev aldı. Neydi adı? Toplama içinde.
Uygulamada, evet.
Uygulamada. Büyükşehir Belediyesi ile de bürokratlarıyla ben dün görüştüm. Onlar kendileri açısından UKOME çerçevesinde çalışmalarını yapıyorlar. Bir çalışmaları da var. Ve onlar zaten parklanma yerlerini belirlediler. Pilot bölge olarak Bağdat Caddesi ve Münevit yolunu seçmişlerdi. Orada bitirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi parklanma yerlerini. Yani onlar görevlerini Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Ama burada denetim yetkisi, kontrol yetkisi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda.
Anladım.
Biz sizin biraz önce söylediğiniz şeye dokunamıyoruz. Biz zabıta kanunundan kaynaklanan bir maddeye dayanarak kaldırımlar üzerinde yaya geçişini engellediklerinden dolayı işlem yapabiliyoruz.
Anladım. Sayın Başkan, sanıyorum buna izin vermeyeceksiniz. Gerekirse tekrar bu uygulamayı yapacaksınız. Ben öyle anlıyorum.
Bakın şöyle, biz bir programımız var. Tekrar söylüyorum, sadece skuterlar değil, reklam raketleri, yani kaldırımların ortasına konan, altyapı kurumlarının kurmuş olduğu santraller, masa sandalyeler. Şu anda Kadıköy Belediyesi'nin bütün depoları ağzına kadar masa sandalye dolu. Hani biz bunu bugün yapmıyoruz, sürekli yapıyoruz. Ama artık bu skuterlar noktasında bir şeyin noktasına geldi. Kamuoyunun ilgisini çekmeye başladı. Biz geçen sene de masa sandalye topladık. Bu kaldırımları boşaltmak için, kaldırımlarda yayaların rahat geçişini sağlamak için ne kadar kararlı olduğumuzu da bu sabah herhalde göstermişizdir. Yarın da devam edecek. Bütün bundan sonraki süreç yerine oturana kadar bu firmalar bu işten vazgeçene kadar, yani kaldırım işgallerinden vazgeçene kadar mücadelemiz devam edecek.
Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Ben kendi payımı destekliyorum. Can güvenliği sorunu dahil olmak üzere çok sorun var. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.
İyi akşamlar. Sayın Şerdil Dara oda başını dinledik. Şimdi birazdan bir araya gireceğiz. Arkasından bugünkü hararetli programımız devam edecek. 0212 809 3043'ten bize ulaşacaksınız. Aralarda sizlerden telefonlar da olarak programımızı derinleştireceğiz. Ben açıkçası martılarla ilgili sorunu da çok önemsiyorum. Çünkü ölümlü kazalar oluyor. Bir, bu park meselesi özellikle pek çok eski ilçede apartmanların giriş katı ve zemin kat altında yaşayan insanlar var. Onların pencerelerine de bunlar kelepçeleniyor. Bazen de büyük araçların belediye tarafından park alanı olarak gösterilen yerlerine de park ediliyor. Kim faşistan bir uygulama yaptı dedi bilmiyorum ama mutlaka bir bilgi eksikliği olmuştur. Çünkü Sayın Başkan'ın bu uygulamasının hafta sonu cehenneme dönen bu Kadıköy'de, Bağdat Caddesi'nde, Bostancı'da da olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu meseleleri ardı ardına değerlendirmek gerekir. Buradan da Allah muhafaza ölümlü durumlar doğmasın. Biraz sonra siz telefonlarınıza devam edeceğiz.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, hızlı başladık programımıza. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Abdülatif Şener hattımızda. İyi akşamlar Sayın Şener.
İyi akşamlar Sayın Aysever. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim ben de dinleyicilerimiz adına. Biz Radyo Sputnik'te yolcularımıza yolda şu anda iş saatinden dönenlere yoldaşlık ediyoruz Sayın Şener.
Ben de yoldayım. İstanbul'dan Ankara'ya doğru geliyorum.
Ne güzel, hep beraber o zaman yoldaşça bunu halledelim bu akşam. Çünkü sorularımız var size. Birincisi Sayın Şener, yaptığınız bir açıklama, öteden beri yaparsınız ama bugün daha da çok gündemde. Adınız sosyal medyada en üst sıralardaydı. Faiz meselesi Türkiye'de tartışılan bir mesele. Siz hiçbir hükümet bu hükümet kadar faiz vermedi, bu kadar faize de mahkum olmadı dediniz. Ve aslında tırnak içerisinde ideolojik olarak faize karşı olduğunu söyleyen bir hükümeti öteden beri bilen, içinden çıkmış birisi olarak sert eleştirdiniz. Bunu bize biraz açar mısınız lütfen?
Bu mevcut hükümet geçen yıl Eylül ayından itibaren yeni bir politikaya geçtiğini söylüyor ve faizi düşüreceğini iddia ediyordu. Ama aslında Türk tarihinin en faizi hükümeti ortaya çıkmıştır. Onu niye söylüyorum? Dolar bazında %9,5'la borçlanan hangi hükümet olmuştur? Yani döviz bazında %9,5'la borçlanıyor bu hükümet. Bu borçlanma miktarı dünyanın en maliyetli, en pahalı, en yüksek faizle yapılan borçlanmasıdır. Yunanistan'ın borçlanmasını iki katından daha fazla bir faiz ödüyor. Diğer tüm ülkeler açısından da bunu böyle kıyaslayabiliyorsunuz. İkincisi, hazinenin faiz ödemelerine bakıyorsunuz. Faiz ödemeleri ana para ödemesini geçmiş. Yani hiçbir dönemde Türkiye'de faiz ödemelerinin ana para ödemesini geçtiği bir dönem olmamıştır.
İlk bu bir felaket değil mi?
Büyük bir felaket. Büyük bir felaket ve bu hükümetin nasıl faizci bir hükümet olduğunu da gösteren açık, berrak bir kanıttır.
Böyle sayın olmaz. Sayın Abdülatif Şener, sözünüze katkı yaparak biraz daha açmanızı rica edeceğim. Seçim senesindeyiz. Bugün Sayın Bahçeli 5. ayı işaret etti. Evet. Ve seçim dönemlerinde hükümetlerin biliyorsunuz kesenin ağzını açtıkları hep bilinir. Aynı şey olursa borçlanmanın artacağı, 12 aylık bütçenin 5 ayda biteceği yönünde bir takım kaygıları ben de taşımaktayım. Bir takım vaatlerden dolayı. Bir, bu konuda ne düşünürsünüz? İki, hangi hükümet olursa olsun siyasal gözlemciler, iktisatçılara göre bu seçimlerin ardından IMF ile ya da IMF'siz kemer sıkma politikaları, IMF politikaları uygulamak kaçınılmazdır deniyor. Bu konudaki görüşlerinizi de alabilir miyim?
Şimdi mevcut tabloya baktığımızda bütçe açıklarının bu sene çok yüksek çıkacağı anlaşılmaktadır. Bir kere bu son düzenlemelerle, yani memur emekli maaşlarındaki artışlar, arkasından sözleşmeli personelin kadroya geçmesi, önümüzdeki haftalarda meclise gelmesi muhtemel olan EYT düzenlemeleri ve diğer tüm kesimlere yönelik hükümetin harcama politikalarını artıran uygulamaları sonrasında zaten bütçe bağlanırken büyük bir açık vermişti. Bu açığı çok artıracaktır. Yani ilave bu seçim öncesi yapacağı düzenlemeler ve bol keseden dağıtımlarla ortaya çıkacak açığın ilave 1 trilyona ulaşabileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla yarım trilyonda 500 milyar civarında da zaten mevcut bütçe açık bağlandığı için demek ki yıl sonunu 1,5 milyarla kapatabilir. Sayın Bahçeli'nin dikkat çekmek istediği şey bu. Ve seçime girerken yıllık olarak hazırlanan bütçenin bütün ödenekleri bitmiş olabilir. Yani yıllık hazırladıkları, meclisten geçirdikleri bütçe ödeneklerinin tamamını seçim öncesinde bitirmiş olarak girmeleri mümkün veya normalde işte 5 aylıksa bütçe harcamalarının en fazla 12'de 5'ini harcamış olmaları gerekirken 8 aylık veya 10 aylık sürdürülmesi gereken harcamaları yapmış olmaları muhtemeldir. Geride az bir ödenek kalabilir. Bunların hepsi borçlanmayla karşılanacak şeylerdir veya gelir artışı sağlanarak yapılacak düzenlemelere ihtiyaç baş göstermektedir. Bu da geliri artırdığın zaman vatandaşa kemer sık diyeceksiniz. Daha fazla vergi istemek hiçbir zaman vatandaş açısından cazip değil. Türkiye'de vergi oranları zaten yüksek. En kolay yer borçlanma. Ama bu hükümet zaten çok pahalı borçlanıyor. Türkiye'ye güven kalmadığı için, uluslararası kredibilitesi Türkiye'nin düştüğü için çok yüksek miktarda borçlanıyor. İç piyasadan bu borcu bulmakta da büyük zorluklar olabilir. Dolayısıyla Türkiye'yi hem 2022 yılında hem 2021 yılında, hatta 2018'den beri 19-18 yıllarında da cenderenin içerisine sokmuş, sürekli açık veren bir politika izliyorlar. Yani sayın, düşünün BOTAŞ bir bataklığa dönüşmüş. Açıkları hazineden karşılanıyor. Merkez Bankası tarihinde ben hiç sıfır rezervin altına düştüğü bir dönemi hatırlamıyorum Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası rezervleri eksi 40 ile 50 milyar dolar arasında dolaşıyor.
Sayın Şener, Şener, bu son söylediğiniz meseleyi benim gibi iktisat cahili kimseler için şöyle yorumlar mısınız lütfen? Eksi rezerv demek aslında Türkiye'nin kara gün için sakladığı, tabir caizse kefen parasını da yemiş olmak demek anlamına mı geliyor? Eğer böyleyse aslında Türkiye fiili olarak iflas etmiş durumda mı?
Dediğiniz doğru. Yani bir anlamda kefen parasını harcamış demektir. Ama kefen parasını daha önce birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'de yedek akçeler olarak anlıyorduk. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri olarak anlıyorduk. Bunu hazineye devretmiş ve harcamıştı. İhtiyat akçelerde Merkez Bankası'nın o sırada ya Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerine kefen parasına niye dokunuyorsun? Merkez Bankası'nın rezervi olacak, ihtiyat akçesi olacak ve o şekilde bu parayı kullanmak suretiyle para politikasını yönetiyor. Elinde politika uygulayacak bir kaynak bırakmıyorsun diye tenkit ediliyordu. Onun için tekrar ihtiyat akçesi için kullanılan şeye rezervler için, döviz rezervleri için kullanmak doğru mu bilmiyorum. Yani bunu farklı şey. Çünkü biri Türk lirası olarak değerlendirilen bir şey ama rezerv dediğimiz şey döviz rezervleridir. Dövizi ve altını ifade eder Merkez Bankası'ndaki varlığını ifade eder aslında. Ve düşünebiliyor musunuz? Rezervi sıfırın altında, yani Merkez Bankası borçlu. Hazine açık. Bir taraftan da kitler, bitler, varlık fonundaki iktisadi teşebbüslerin hepsini zarara sokmuş. Ya bu memlekette PTT zarar eder mi Allah aşkına ya? PTT zarara girdi. Varlık fonuna devredildikten sonra. Çaykur zarara girdi. BOTAŞ iflas etti. Yani memleketi yağmalayan, savuran bir iktidar yapısı vardır. Ve gerçekten ülkeyi sanki batırmak için karar vermiş, yoluna devam ediyor.
Peki Sayın Şener, özellikle basında da ardı ardına görüyoruz, sürekli para basıldığı yönünde bir değerlendirme var ya da tabir caizse bankalara gittiğinizde sürekli gıcır gıcır paralar çekiliyor ve Türk lirasının bir hayli değerinin de düştüğünü görüyoruz. Bu para basılması meselesi bizi nereye sürükler? Ve buradan hareketle de şunu sormak istiyorum. Sayın Nebati, Türkiye'de Ocak ayıyla birlikte herkesin hanesindeki iyileşmeyi hissedeceğini, çok yakın bir zamanda da enflasyon meselesiyle derli toplu mücadelenin sonucunda bir noktaya gerileceğini söylemişti. Şimdi hem para basıp karşılıksız basıyorsunuz bu parayı, hem de kur korumalı işte faiz meselesiyle bunu kuru çok yüksekte bile olsa tutuyorsunuz. 19 lirada 20 lirada tutuyorsunuz. Demek ki bıraksanız neler olacak? Bir taraftan da Sayın Nebati diyor ki biz bu işi çözdük. Allah aşkına Sayın Nebati'nin iktisatçılığı bağlamında ne öngörüyorsunuz? Ve bu para bu kadar basıldıktan sonra Haziran ayında Türkiye bu işin içinden nasıl çıkar?
Yani şimdi verilere baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanı'nın konuşmaktan sıkılması lazım. Yani utanmak lazım. Yani bunu bu duyguyu taşımayan bir bakanın ne kadar duyarsız olduğunu hayal bile edemezsiniz. Ülke yangın yerine dönmüş dönmemiş umurunda değil demektir. Yani gece nasıl yatıyorsun? Yani nasıl uyanabiliyorsun gönül huzuru içerisinde? Nasıl sürekli sırıtabiliyorsun, gülebiliyorsun? Bunu anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Bilmem enflasyon iyi olacakmış, düşecekmiş. Jack Chapman uğraşıp duruyor. Ya bir kere şu andaki enflasyon dünya rekoru. Yani birkaç ülke arasında en fazla şeyi olan, fiyat artışı olan birkaç ülke içerisinde. Üstelik üfe itibariyle, üretici fiyatları itibariyle enflasyona baktığınızda Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Tüm dünyadaki zirve enflasyonun yüksek olduğu 90'lı yıllarda bile Türkiye böyle bir yüksek enflasyon yaşamadı ya. 100 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Bu nasıl başarı oluyor? Enflasyonu düşüreceğiz. Geçen sene enflasyon aylık bazda sürekli yüksek olduğu için bu sene geçen seneki enflasyondan bir ay düşük çıkarsa o aradaki fark kadar azalmış görünüyor. Bu fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Yani o Ocak ayı enflasyonu %2 çıkarsa geçen seneki Ocak ayı enflasyonu daha fazla olduğu için enflasyon biraz düşmüş gibi görünüyor. Ama fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Fiyatlar 100 ise demek 102 lira olmuş. Yine artmaya devam ediyor.
Yani yıl bu sonu, aslında
yıl sonu bu itibariyle de bütçede 2023 yılı Aralık sonunda, yani bu yılın son ayının son gününde enflasyonun yıllık olarak %40 olacağını söyleyen bu hükümettir. Bütçeyi meclise ile getirmiştir. Tahminleri %40'tır.
Ya benim anladığım
%40 enflasyon dediğinizde dünya rekoru zaten.
Sayın Şener, benim anladığım şey şu. Siz diyorsunuz ki istatistiki bir gösterge ile sanki bir makyaj yapılıyor. Hakikat bu değil. Üstelik de sürekli fiyatların artışı da durmuyor. Yani bu rahatlama o zaman benim anladığım kadarıyla kağıt üzerinde olmaktan ibaret.
Yani kağıt üzerinde enflasyon düşüyor gibi oluyor. Ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Üstelik de enflasyon dediğiniz kavramla bile ifade etseniz yine 23 enflasyonu dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri olarak çıkacak. Hükümetin öngörüsüne göre. Onun için rahatlık hissedeceksiniz. Enflasyon düşecek diye algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Bunun bir mantığı İkisi... yoktur. Efendim diyor, kişi başucuna gelir bilmem 12 bin dolar olacak. Ya sen ne yaptın, ona bir baksana. Kişi başına milli gelir 9 bin dolar. Yani bütçede ilan ettiğiniz rakam bu. Meclise sunduğunuz rakam bu. Gelecekte 12 bin dolar olacak. Çekecek.
Yani peki Sayın Şener,
hesaplarından da oynuyorlar, ikide bir rakamları değiştiriyorlar zaten.
Sayın Şener, şunu sormak istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben ekonomistim dedi. Siz de kendisiyle birlikte çalıştınız. Sizinle beraberken de ekonomik kararları kendisi mi alırdı? Bir de dünyaya Erdoğan modeli diye sunulan bir model söz konusu. Bu Erdoğan modeli nedir? Yani Erdoğan bir ekonomist olarak Erdoğan modelini dünyaya armağan etmiş durumda mı?
Bana göre Erdoğan'ın yeni bir ekonomik model ortaya çıkarmışlığı yok. Uygulamış olduğu veya kendisinin pelesenk ettiği bilmem faiz enflasyonun sebebidir açıklaması her konjonktürde kabul görecek bir açıklama değil. Konjonktürün en ters ve en yanlış olduğu bir dönemde politika faizini o da düşürmeye çalışıyor. Politika faizi dediğiniz Merkez Bankası'nın bankalara kredi verirken uyguladığı faiz demektir. Yoksa vatandaşların ödediği faiz anlamına gelmiyor. İşte %9 civarında politika faizi bu Merkez Bankası ile bankalar arasındaki ilişkilerde uygulanan faizdir. Ama piyasa faizi farklı. Piyasa faizi %30'lara kadar çıkan işlemin türüne göre farklı düzeylerde seyrediyor zaten. Üstelik hazine çok tefeci faiziyle borçlanıyor. Özellikle dövize ihtiyacı olduğu için döviz borçlanmalarında hazine tefeci faiziyle borçlanıyor. İç borç faiz ödemeleri ana para ödemelerini geçmiş vaziyette. Dolayısıyla aman biz faiz enflasyonun sebebidir, faizi düşürüyoruz diye söylediği şeyin gerçeklikle hiçbir ilgisi de yoktur. Gerçeklikle ilgisi olmayan bir uygulamasına da yeni bir ekonomik model diye isim koymak bence hiç gerekli değildir. Yani şunu yapıyor Erdoğan aslında. Kendi kişisel, ailevi ve etrafındaki bir avuç iş adamının çıkarlarına göre devletin ekonomisini yönetmeye çalışıyor. Yani kamu menfaatini önceleyerek değil, bireysel menfaatleri önceleyerek onun üzerinden ekonomik kararlar alıyor. Yani politika faizini düşürdüğü zaman şunu öğrenmiştir kendisi. Deneme yaparak, yanılma yaparak şunu öğrenmiştir. Kur sürekli yükseliyor. Kur yükseldiği zaman bir kere dövizle işlem yapan yandaşlar ve aile efradının sahip olduğu bir takım işletmelerin karı artıyor. Yollar, köprüler, şehir hastaneleri, havaalanları hepsi bilmem kur cinsinden, döviz cinsinden ödeme garantili olarak bağlanmış. Kur fırladığı zaman, yükseldiği zaman sürekli bunların karı artıyor. Demek ki politika faizine bastırmasının sebebi bireysel bir takım işletmelerin kar marjını artırma amacına yöneliktir. İkincisi, ülke kara paranın merkezi haline gelmiş. Sürekli varlık barışı adı altında kara parayı, hatta konusu suç olan parayı aklayan, yasalar çıkaran bu iktidar aslında kendi parasını aklamaya çalışıyor. Yandaşların parasını aklamaya çalışıyor. Ve bu kara para dediğimiz şey, sisteme girmeyen para dediğimiz şey dövizde korunuyor. Bunlar o kadar büyük boyutlara ulaştı ki, devasa boyutlara. Banka hesaplarında tutamazsın, borsada saklayamazsın, gayrimenkulde şu varlığını sürdüremezsin. Yani bir çantayla taşınacak para değil. Milyar dolarlara ulaşmıştır. Bu 20 yılın biriktirdiği bu varlıkları da değer kazandırmak için sürekli olarak politika faizine bastıracaksınız, kuru artıracaksınız. Yani bu politikadan kimin kazandığı ortada. Kamu menfaatini gözeten bir politika yok ortada. Bireysel rantları ve menfaatleri kollayan, gözeten, ona göre sonuçlarını bildikleri bir şeyi uyguluyorlar. Bu devlet ekonomisinde, kamu ekonomisinde yapılabilecek bir şey değildir. Uygulanabilecek bir şey değildir.
Sayın Abdüllatif Şener, dünyanın para babalarının toplandığı Davos yine toplantılarından bir tanesi başladı. Bu sefer iklim krizi falan konuşuluyor ama biz biliyoruz ki Davos'a katılmak, Davos'taki tezleri dillendirmek dünya ekonomisine ve dünya siyasetine yön veriyor. Ve aslında Sayın Kılıçdaroğlu, neoliberalizmle dünyada bir yol almak mümkün değildir, neoliberalizm bitmiştir demişti. Ancak bu Davos'taki hava nasıl olacak göreceğiz. Bir, neoliberalizm hakkında ne düşünüyorsunuz ve Davos sizin için nedir? Ve Davos'a Türkiye'den sadece ve sadece Sayın Babacan'ın davet edilmiş olması, gelecekte Türkiye'nin anahtarının Sayın Babacan'a verileceği anlamına gelir mi sizce? Erdoğan dönemi bitti, artık Babacan dönemi başlıyor anlamına gelir mi?
Ben farklı düşünüyorum. Yani farklı düşünüyorum dediğim şey şu: Türkiye'de iktidarı belirleyecek olan güç milli iradedir. Milli irade dediğimiz şey ise bu ülkenin vatandaşlarının iradesidir. Oy verme yaşında bulunan seçmenlerin sandığa yansıyan iradesidir. İktidarı belirleyecek, Türkiye'nin siyasi geleceğine yön verecek güç sadece budur. Bu gücü manipüle etmeye çalışır mı siyasetçiler? Hatta bazı siyaset kuramlarında şöyle denir. Denir ki vatandaşlar aslında özgür iradeleriyle oy vermiyorlar. Dolayısıyla sandıktan çıkan şey vatandaşın özgür iradesi değildir. Hatta milli irade değildir demek isteyenler oluyor. Neden? Çünkü kitle yayın basın organlarıyla gündemi belirlemek suretiyle seçmen domine ediliyor. Seçmeni yönlendirebilenler, seçmeni domine edebilenler aslında kendi iradelerini seçmene dayatıyorlar. Ve seçmen özgür iradesiyle oy verdiğini zannediyor ama o etkileşimin altında belirlenmiş olarak kendi de farkına varmadan bir başka yerin iradesini sandığa taşıyor diyorlar. Bu kısmen doğrudur. Ama mutlak anlamda bunun böyle olduğunu kabul etmiyorum. Elbette medyanın etkisi vardır. Elbette gündemi belirleyenlerin seçim ortamında seçmeni yönlendirebilecek bazı mekanizmalar kurabileceklerini biliyorum. Ama nihai olarak seçmenin yaşadığı hayat vardır. Bu yaşadığı hayatta algılamaları vardır. Hükümet istediği kadar ekonomi iyi desin. Vatandaş yaşadığı ekonomiyi bilir. Nebati ekonomi iyidir, çok rahatsınız, zenginleştiniz falan dedi diye vatandaş kendisi öyle mi hissediyor? Bir avuç insan zenginleşer. Onların dışındaki büyük halk kitleleri yani battık, öldük, bu hükümet sizi ezdi, bitirdi diye düşünüyor. Dolayısıyla ben kısmen yönlendirilebilse bile yaşadığımız bu çerçevede önümüzdeki seçimlerde meclisin milletin iradesinin iktidarı belirleyeceğini düşünüyorum. Ve muhalefet partisinin, Milli Millet İttifakı'nın altılı masanın adayının seçileceğini düşünüyorum. Altılı masada da bugün itibariyle adaylığın Kemal Kılıçdaroğlu'nda yani genel başkanımızda olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bazı değişimler olabilir mi? O ayrı
ne gibi?
Masa aday tartışırken farklı alternatifler ortaya çıkar mı? Bu alternatiflerden
sizce çıkar mı? Doğru olur mu?
Şöyle her halükarda ben Cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı veya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendi partisinden göstereceği bir kişinin olduğunu düşünüyorum.
Sizin de adınız geçiyor. Sizin böyle bir niyetiniz var mı? Yani Sayın Kılıçdaroğlu,
benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Genel başkanımızdır çünkü bu adaylığı en fazla hak eden odur.
Peki Sayın Abdülhatif Şener, siz önemli bir isimsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde görev yapıp itirazlarınızı ortaya koyarak Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan kadar uzun süre değil, en başta muhalefet şerrini koyarak ayrıldınız. Kılıçdaroğlu simgesel olarak Daron Acemoğlu diyelim. Daron Bey'in de içinde bulunduğu bir grupla birlikte bir iktisadi politika açıkladı. Sizin döneminizde de hemen sizden önce Kemal Derviş politikaları vardı. Derviş politikalarıyla Acemoğlu arasında bir paralellik var mı? Bunlar da neoliberal tezler değil mi? Bir, yani iktidardan farkınız nedir? Bir de çok merak ettiğim başka bir şey daha var. Sizin gibi başka isimler de sayabiliriz. Pek çok deneyimli isim olmasına rağmen neden Allah aşkına dışarıdan Acemoğlu vesaire gibi bir takım isimlerle bu plan proje yapılıyor? Parti kendi kaynaklarına niye yönelmiyor? Siz bundan alınganlık gösteriyor musunuz? Kalbiniz kırılıyor mu?
Hayır, alınganlık göstermiyorum. Belirttiğiniz gibi Kemal Derviş de liberal politikaları savunan, Baran Acemoğlu da liberal politikaları savunan iktisatçılardır. Hatta Daron Acemoğlu'nun birkaç kitabını da okudum. Altını çize çize okuduğum kitaplardır. Ve liberal politikaları savunan iktisatçılardır. Ama şu var, Türkiye'de iktidar olacak kadroların hem liberal politikaları hem de diğer iktisatçıların, liberal düşünmeyen, küresel ekonomi bağlamında küreselleşmenin maliyetlerini azaltacak ve ortadan kaldıracak politikalar uygulanması gerektiğini savunan iktisatçıların düşüncelerinin de iktidara gelecek kadrolar tarafından bilinmesi lazım. Dolayısıyla liberal iktisatçılarla oturup kalkmak, onları dinlemek, ille de onların politikalarını uygulayacağı anlamına gelmez. Ben sürekli olarak şunu söylemişimdir. Evet, Daron Acemoğlu'nu da okudum ama ben Wallstein'ı da okudum. Emmanuel Wallstein biliyorsunuz Amerikalı bir Marksist'tir. Dünya ekonomik sistemini en iyi analiz eden bir iktisatçıdır. onun dünya sistemi analizleriyle ilgili konular, kitaplara kadar, üniversitelerdeki ders kitaplarına kadar geçmiştir, literatüre girmiş bir kişidir. Çok sayıda kitabı vardır ve burada dünya ekonomisini piramide benzer, tabandakilerin piramidin tepesindekilere hizmet ettiğini anlatır. Nasıl olur bu? İki mekanizma ile olur. Birincisi sömürü dediğimiz şey. Yani piramidin tepesindeki gelişmiş ülkeler, en tepede dünya ekonomik sisteminin dominant ülkesi vardır. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu dominant ülke İngiltere'dir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kadir devletleridir. Ve gelin.
Sayın Şener'in telefonu...
Kaynaklarında da sömürüler. Ekonomik ilişkiler bu sömürü ilişkilerine dayanır. Birincisi bu. İkincisi de yapılanma denilen bir ilişki vardır. Piramidin tepesiyle aşağısı altında. Bu yapılanma dediğimiz şey gelişmemiş ekonomilerde veya az gelişmiş dediğimiz ekonomilerde veya son zamanlarda biraz da sırtını sıvazlamak için dünyanın bu kesimine bulan.
Evet, değerli dostlar, Sayın Abdülhatif Şener hattan düştü, yoldaydı çünkü İstanbul'dan Ankara'ya doğru gidiyordu. Arkadaşlarımız tekrar arayacaklar. Zaten benim de soracağım bir soru kalmıştı. Sayın Şener'in söylediklerini ben bu arada yolcu yolunda gerek dinleyiciler için yeni açanlar da olabilir ya da değerli toplu bir kez daha işitmek isteyenler olabilir. Onu hemen dile getirmek istiyorum. Türkiye iflas etti mi diye sordum. Çünkü Merkez Bankası'nın döviz cinsinden açığı ilk defa eksi verdi. Sayın Abdülhatif Şener, kefen parası da gitmiş midir dediğimde, kefen parası çoktan gitmişti, ondan da beter durumdayız dedi. Sürekli para basılmasının nasıl bir sorun olduğunu söylediğimde de Sayın Nebati için geceleri nasıl uyuyor diye yanıt verdi. Türkiye'de böylesine ürkütücü bir tavır varken. Sayın Abdülhatif Şener yine hattımızda. Sayın Şener, yolda olduğunuz için telefonunuz kesildi. Şu soruyu da size sorayım. Siz tamamlayın az önce söylediklerinizi. Büyük oranda duydum.
Yapılanmada kalmıştım. Piramidin tepesiyle altı arası ilişkilerde birisi sömürü, ikincisi yapılanma demiştim. Yapılanmada gelişmemiş tabandaki ekonomilerin yaptığı düzenlemelerin kendi ihtiyaçlarına göre değil, gelişmiş piramidin tepesindeki ülkelerin ihtiyaçlarına göre oluşturulmasıdır. Bu da son derece önemlidir. O iki mekanizma o açıdan'a göre maalesef dünyanın büyük kesiminin, içinde de Türkiye'nin de bulunduğu kesimin açmazını ifade eden bir şeydir. Bu iki mekanizmayı dengeleyecek ve ülke menfaatine aykırı olacak boyutlarını törpülemeyi de temel bir ilke kabul eden bir politikanın Türkiye'de uygulanması lazım.
Sayın Şener,
uygulayalım, Türkiye yoluna devam etsin gibi bir düşüncede olmak doğru değildir.
İşte tam da bu noktada durgunluk artacak ama buna rağmen bir taraftan da enflasyon sürecek dedi Rubini ve dünya açısından en büyük felaket bu dedi. Siz kamucu bakan bir iktisatçısınız bir taraftan ve hükümeti de Türkiye'yi de öyle kurgulamak istiyorsunuz. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu Beşli Çete'nin bütün varlıklarını da Türkiye'ye getireceğim, 418 milyar doları da getireceğim. Eğer ben ölürsem size vasiyetim de budur dedi. İnanılmaz sert bir saptamaydı. Evet. Buradan baktığımızda nasıl bir kamucu anlayışa geçeceksiniz? Özellikle sizin altılı masadaki ortaklarınızın bir kısmı olur mu öyle şey, hukuksuzluktur, kimsenin parasına puluna çökemeyiz falan dedi ama burada para pula çökmek yok, bir hukuksuzluk var. Halkın yani parasını iade etmek var.
20 yıldır yapılan soygun meşrudur mu diyeceğiz? Elbette bu gayrimeşrudur, bu kamu hakkıdır. Devletin kasasına girmesi gereken bir gayrimeşru kazançları ifade eden bir açıklamadır. Bu hukuka da, ekonominin temel kurallarına da uygun bir şeydir. Aman
kimse... Nasıl tahsil Nasıl tahsil edilecek o Sayın Şener? Yarın hükümet oldunuz. Bu parayı nasıl tahsil edeceksiniz? Kamulaştırma mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız?
İşte öyle. Yani bazı hukuk süreçlerini gerektirecek bu. Ama iktidar olmanın ve devlet gücünün önemli olduğunu herkes bilir. Ve herkes ne kadar çalmışsa getirsin koysun, yoksa başına belayı teslim almış olur diyeceksiniz. Önce de siyasilerden başlamak lazım.
Evet. Sayın Şener, çok teşekkür ediyorum. Size iyi yolculuklar diliyorum. Açık sözlü olarak tüm sorularımıza yanıt verdiniz. Biz ta 2007-2008'den beri sizle tanışır yayınlar yaparız. Hepsinde de ben bir hayli olumlu yanıtlar almış oluyorum. Teşekkür ederim size.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağolunuz. Değerli dostlar, 0212-89-30-43'ten sizin telefonlarınıza karşılık vereceğiz. Ben bir su almaya gidiyorum. Suyu alıp telefonlarınıza başlıyoruz. Bu sırada en son söyledikleri Sayın Abdülhatif Şener'in çok önemli. Ali bunları not alıyordur herhalde. Benim kafamda kalan aslında daha önce kefen parasının da çoktan gittiği, nasıl uyuyorsun Nebati dedi. Ama en son söylediği, parayı getir kasaya koy. Özellikle siyasiler için söylüyorum. Aksi halde fena olur dedi. Bu üç manşet normalde bomba gibi düşmesi gerekir. Bakalım Ali'nin kaleminden yarına damga vuracak mı? Ben su almaya gidip geliyorum. Ardından sizin telefonlarınıza başlıyoruz.
Hasretinle alevlenirken düşünceler, ben çıldım, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım, İslamlarda gönlüm zaman gardiyanı. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretin. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler, ben çıktım, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde
susmuş dudaklar.
Özgür, İyi akşamlar Enver Bey.
İyi akşamlar, buyurun.
Kadıköy Belediye Başkanımızı dinledim. Sabah da Ali Çağatay Bey'i dinledim. Her sabah dinlerim. Kelimelerini özenle seçen, kimseye haksızlık etmeyen bir insan olduğunu da bilirim Ali Bey'in. Kendisine yanlış aktarıldığını düşünüyorum. Sadece de şöyle bir cümle kullandı. Yasaklamalar dedi, faşiste çözümlerdir dedi. Bunların dedi mutlaka dedi bir yolu bulunur dedi. İstişare edilerek dedi. Kurallar koyularak dedi. Şimdi belediye başkanımızın da konuşmasını dinledim. İki bebek arabasının diyor yan yana geçebileceği diyor kaldırımlardan bahsediyor. Engelli araçlarından bahsediyor. Olayı dramatize ettiğini düşünüyorum ben. Sonuçta bir teknoloji yeni gelişiyor. Her teknolojide olduğu gibi insanlar başta buna karşı çıkıyorlar. Ama zamanla bunların bir şekilde kurallarla, kaidelerle oturacağını düşünüyorum. Çünkü gençlikle başlar, daha sonra yayılır. Biz bir dönem cep telefonlarının bile neredeyse yasaklanacağı, sokakta insanların linç yediği zamanları da görmüştük. Yani teknolojiden hiçbir zaman kaçış olmuyor. Ben 2018 yılında martıları Hamburg'da görmüştüm. O zaman Türkiye'de yoktu. Scooter'ları. İnşallah dedim Türkiye'ye de gelir. Ne güzel insanlar işlerine gidip geliyorlar bunlarla dedim. Ama orada şehir yapılanması buna müsait. Bisiklet yolları falan gayet... Araçlar gibi bisiklet yolları var veya işte Amsterdam'da falan bu tür yollar çok yaygın, bisiklet yaygın olduğu için zamanla yaygınlaştıkça düzeleceğini düşünüyorum.
Onun vallahi dışında... benim Özgür Bey, size katılmadığım çok yer var. Amsterdam'daki bisiklet yolları resmen terör. Bütün şehir bisikletler için kurgulanmış. Karşıdan karşıya geçerken bir an dalgın kalsanız otomobiller duruyor ama bisikletler durmuyor. Dolayısıyla şöyle ben açıkçası izin verin. Ne bisikletin ne motosikletin hiç de o kadar övülecek bir hali yok o şekliyle. Bu bir. İkincisi, bu scooter denen mesele teknolojik bir ilerleme ürünü mü, ondan da emin değilim. Hoyratça kullanılıyor ve şehirde tamamen hak gaspına neden oluyor. Onlara binen özellikle gençlerin diledikleri yere bırakması, orada bankta oturmaya kalkıyorsunuz, oturamıyorsunuz, abuk sabuk sesler çıkartıyorlar. Sayın Başkanı ve ben, hangi belediye başkanı bu noktada gereken sert tutumu takınırsa yanındayım. Sebebi de şu, bu bir yasaklama değil. Size park yeri göstermiş. Bu park yerine gitmek sizin açınızdan belki de kullanım oranını azaltacağı için firmaların işine gelmiyor. Firma diyor ki nasıl olsa bunların her biri yazılım, evinizin önüne bırakın, oradan gelir biri alır diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayatın hangi alanında böyle bir durum var? İstanbul, özellikle Kadıköy yaşanmaz hali. Bir diğer husus, yine altında çizmek istediğim bir husus, İstanbul düz bir kent değil, yokuşlu, engebeli bir kent. Ve bunların hiçbirisinde trafik kuralları uygulanmadığı için ölümlü kazaların olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bu iş yeniliğe karşı olmakla ya da faşistan tutumla falan hiç ilgisi yok. Gerekirse trafik bunun gereğini yapar. Kent kültürüne uygun bir düzenleme yapılır. Ama unutmayın, her kentin de coğrafyası farklı. Buyurun.
Şimdi Amsterdam'daki her bisikletin araca dönüştüğünü düşünelim. İçin içinden çıkılmaz bir şehir haline gelir. Ayrıyeten bisiklet kullanımını gittikçe de yaygınlaştırmaya çalışıyorlar bu tür şehirlerde. Ha, bizim buna şehir yapılanmamız müsait değil, trafik yapılanmamız, insanlarımız müsait değil. O ayrı bir konu ama dediğim gibi zamanla oturacaktır. İkincisi, 3 tane park yeri yaptım, 5 tane park yeri yaptım. Bunu tamamen kullanım amacı dışına çıkarıyor. Her sokakta 100'er metre, 200 metre arayla park yeri göstermen gerekiyor. 3 kilometre gittim ben park yerine. 3 kilometre yayan yürüdükten sonra bu scooter'ın kullanım amacının dışına çıkıyor tamamen.
Peki ne yapalım? İstediğimiz yere bırakalım mı? Bunu ben diyelim ki
ben size. Katılırsınız, katılmazsınız. Kaç kere oturmuşlar da bu firmalarla istişare etmişler, bir araya gelmişler. Bunu söyleyemiyorlar mesela. Otururup beraber konuşulup bir şekilde orta yol bulunup bir şekilde buna bir çözüm bulunabilir. Ama ben topladım. Öbet çekisi de diyor ki ben oraya astım, oldu. İki taraf da yanlış bana göre.
Yok, belediye doğruyu yapıyor. Çünkü firmalar eşkıyalık yapıyorlar. Şu anki, eğer bunun hukuksal bir karşılığı yoksa Büyükşehir Belediyesi'ne giderler firmalar, trafiğe başvururlar, bakanlıklara giderler. Mesela fiili duruma baktığınız zaman biz bugün Kadıköy'de bu araçlardan dolayı yürüyemiyoruz. Bu araçlardan dolayı can güvenliği sorunu yaşanıyor. Yaşlı insanlar var. Dolayısıyla bu tamamen işgal haline gelmiş. Yani şimdi burada bir eşkıyalık haline dönmüş ve birilerinin cebine doğrudan hukuksuz para aktarılıyor. Sayın Başkan onu efendice söyledi. Bir siyasi bir belediye başkanı olduğu için. Bundan kaç para kazanıyorlar? Nasıl para kazanıyorlar bu kuralsızlıktan, hukuksuzluktan? Bir de oraya bakmak lazım. Neyse, bu konuyu uzatmayalım. Bana göre çok tehlikeli bir araç. Eğer belli bir kurala dahil edilmezse bu toplamaların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Valla ben 43 yaşındayım Enver Bey. 1000cc bir yarış motosikletim var. Herkes karşı. Ailem dahil olmak üzere. Çocuklarım dahil. Annem babam. İş arkadaşlarım. Herkes karşı ama ben ona binmeden yapamıyorum. Yani
Ben de karşıyım. ben de karşıyım. Yarış motosikletinde bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şehir içinde de inşallah kullanmıyorsunuzdur. Evet, insanın binme hakkını gasp edecek halim yok ama trafik İstanbul'da öyle tehlikeli ki sağınızdan bir motosiklet, solunuzdan o işçiler, gariban insanlar emeklerinin karşılığını da alamıyor, kuryeler zamana karşı yarışıyorlar. Onları bir de böyle sömüren bir sistem var. Orada da patronların bence eli kanlı bu açıdan. Nasıl bir tablo oluyor? Sağından bir motosiklet, solundan bir motosiklet, ortadan bir scooter. Arabaların, otomobillerin çözümü raylı sistemlerdir. Ve Amsterdam'a gidenler de bilir ki Amsterdam'da ben gittiğimde dehşete düştüm. Resmen bisiklet terörü var. Resmen. Dolayısıyla çok da böyle bisikletle her şey huzurluymuş gibi falan da bir kent değil orası. Bayağı ciddi bir yayanın yaşamasının bir hayli güç olduğu bir şehir. O kadar da kolay bir şehir değil yani.
Eve yemek siparişi veriyorsunuz değil mi?
Efendim?
Eve yemek siparişi veriyorsunuz değil mi?
Yok, o pandemiyle birlikte başladı. Dolayısıyla
sorunlar getiriyor.
İşte o sorun diyorum. O sorun ve büyük bir sorun o. Dolayısıyla bizim
başlıyor.
Tamam, ben de diyorum ki o işçilerin can güvenliği. O kaldı ki onlar skuter değil, onlar motosiklet, onlar plakalı araçlar. Onların can güvenliği, onların iktisadi koşulları, onların trafikteki karşılığı düşünmek zorunda. Ve bugün yaptıkları eylemleri de %100 destekliyorum. Eve sipariş edilen şeyler, e-ticaret, eğer artık bir... Necdet, kapatır mısın lütfen? Arkadaşlar, duyduğunuzda gürültü olduğunu kapatın. Dinleyiciye o sesleri vermeyin. Özgür Bey'e özür diliyorum ama çok kötü sesler geliyordu. Yani yayın sırasında bu sesleri aktarmamaya çalışalım. Özgür Bey'in konumu uygun değildi. Ben açıkçası kurye meselesinde kurye çalışanlarının, kurye işçilerinin temel olarak haklarını savunuyorum. Orada da düzenleme sorunu var. Neyse, 0212-8-9-30-43'ten devam ediyoruz. Burada da ayrı düştük değerli dinleyicimizle. Değerli dinleyiciler, 0212-809-3043'ten sizden gelen telefonlarla devam ediyoruz. Saat 20'den sonra Profesör Doktor Örsan Öymen, Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu olan ifade özgürlüğü ve dayatmalar meselesi ve bana sorarsanız giderek dinselleşme, dincileşme üzerinden hayatın daraltılmasına bakacağız. Bunun üzerinden değerlendireceğiz. Yine Bahar Hanım düşürmeyi başarmış. Bahar.
Merhabalar Enver Bey, iyi yayınlar.
Merhaba, buyurun.
Ben de Sayın Şener'in konuşmalarını dinledim, ilgiyle ekonomiyle alanım olduğu için ilgileniyorum tabii. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda, izin verirseniz.
Buyurun.
Şimdi Sayın Şener dedi ya, hani işte bir takım menfaat gruplarının kamu kaynaklarını kullanması söz konusu, bunları geri alacağız dedi. Şimdi devlet eliyle halktan çalınan şeyler de var. Bu devlet eliyle yapılan bu hırsızlıkta başrolü de TÜİK oynuyor. Ben bunun da geri verilmesini istiyorum çalışanlara ve emeklilere. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. TÜİK'in bu yıl açıkladığı enflasyon verisi %64. İstanbul Ticaret Odası'nın da %93. Arada %30'luk bir fark var. Şimdi ben ENAG için konuşmuyorum. ENAG'ın enflasyon tespitiyle ilgili yöntemlerini bilmiyorum Enver Bey. Bu konuda bir açıklamaları yok. Ama İstanbul Ticaret Odası TÜİK'in yöntemleriyle tespit ediyor enflasyonu. Şimdi iki kurum arasında %30'luk bir fark var. Dedim ki geçmiş yıllarda nasıldı acaba bu dedim. 2005 yılına kadar geri döndüm, verilere baktım. Yani 0.5, 0.7 gibi farklar olmuş geçmiş yıllarda. İlk defa yani bu 2005 yılından bugüne kadar TÜİK'in enflasyon rakamı ile İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon rakamı arasında %30'luk bir fark oluşmuş. Yani bu bile bize TÜİK'in verilerinin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Yani devletin bir kurumu resmen çalışanların ve emeklilerin hakkını gasp ediyor. Bunu neden düşük açıklıyor? İnsanlara daha az maaş verilsin, zam verilsin. İşte çalışana, emekli, bunun için yapıyorlar. Aleni gerekçe bu. Şimdi ekstradan bir %13 verdiler biliyorsunuz. müjde diye geriye kaldı %17. Onu vermiyorlar yani, değil mi? Ben de diyorum ki işte devletin bir takım kurumları aracılığıyla yapılan bu haksızlıkları da yeni gelen yönetim halka iade etsin. Ben de bunu talep ediyorum.
Peki, bir yerinde bir talep. Bahar, siz Ali'ye e-mail adresinizi bırakırsanız ya da benim e-mail adresimi alırsanız bu verileri yöntemlerle ilgili bana gönderirseniz ben yarın YouTube'taki o karşılaştırmayı da rakamlar üzerinde yapmak istiyorum. Onu görmek istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili tartışma çok derin. ENAK'la da konuşacağım ben. ENAK'la ilgili de Hayri Kozanoğlu hocanın da itirazları vardı. ENAK verileri de tamamen doğru değil demişti. Siz e-mailinizi bırakırsanız ben size oradan yazıp o verileri de sizden almak isteyeceğim. Çünkü aynı soruları Veysel Ulusoy Bey'e de Ali eğer yarın bağlarsa, sizdeki verilerin İstanbul Ticaret Odası'ndaki kaynağı gösterirseniz, daha doğrusu Ali'ye de ulaştırsanız olur.
O kaynak Ali Bey'e de göndereyim ya da size de, ikinize de gönderebilirim.
O kaynak üzerinden İstanbul Ticaret Odası verileriyle TÜİK üzerinden bakıp ENAK'la da karşılaştırma yapmak lazım. Bunu da Hayri Hoca söylemişti bana. O da tamamen doğru değil demişti. Bunu konuşalım. Çok teşekkür ediyorum.
Tamam. İyi yayınlar Emre.
Ali sizden alacak verileri, ben onlara bakacağım. Tamam. Yarın Ali, teşekkür ediyorum. Ali yarın Veysel Ulusoy'a bu ENAK meselesinde aslında sorabiliriz. Önemli çünkü o da şöyle bir Bahar Hanım'ın söylediği daha önce de tartışılmıştı hatırlarsanız. TÜİK düşük gösteriliyor, enflasyon düşük gösteriliyor. Dolayısıyla çalışanlara düşük maaş veriliyor. Ancak mesela ev kiraladığınız zaman ev sahipleri o enflasyon verilerini kabul etmiyor demişlerdi. Yani sistem neresinden tutsanız tutulmuyor aslında. 0212-809-3043 0212-809-3043'ten telefonlarınızı alacağız. Bu arada hakikaten ENAK'la da nasıl bu sepeti oluşturuyorsunuz diye iyi oldu bu verileri karşılaştırmalı yapmamız. Hayri Hoca'yı da bağlarız ve çünkü 5 ay sonra Türkiye seçimi yapacak ama kim kazanırsa kazansın görünen o ki IMF politikalarını uygulama zorunluluğu olacak. Bu arada gözden kaçtı mı bilmiyorum ama Sayın Abdülhatif Şener, Daron Acemoğlu'nun da neoliberal tezleri savunduğunu, onu anlamak için okuduğunu, ancak sadece liberal tezlerle Türkiye'nin yönetilemeyeceğini, onlardan danışmanlık alınsa bile bir kamucu anlayışa, kamuculuğa yaslanmanın gerekli olduğunu söyledi. Bu da önemli. Kendisine Cumhurbaşkanlığına sizin de adınız geçiyor, adayınız o mudur dediğimde, hayır benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu diyerek net ve radikal bir şekilde de dile getirdi. İlginç bir söyleşi oldu. Bunun da dinlenmesini açıkçası önemli. Bugün bir başka sorunu da tartıştık biliyorsunuz Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte ve bence başkanın uygulaması doğruydu. Scooterların şehri tehlikeli bir hale getirdiği yönündeki değerlendirme bana sorarsanız doğru. Tabii ki bunlara karşı olacak halimiz yok ama mutlaka kuralların olması ve can güvenliğinin öncelenmesi gerekiyor. Bugün Ali'nin yaptığı bir haber vardı YouTube'da sabah. Kuryelerin, Trendyol değil mi Ali? Kuryelerinin bugün bir grevi vardı. İnsanlar canıyla bedel ödüyorlar. Çalışma koşulları ağır. İzin günlerinde vesaire çalışmadıkları günlerde para alamıyorlar. Ve bunun sonucunda bir de trafikte bizim için de aslında kuralsız olduğu için trafikte olan diğer insanların da can güvenliği sorunu haline geliyor. Neden? Onlara belli sürede ulaştırma dayatması yapılıyor. Belli sürede bunu bir yere götürmek için insanlar gözü kara halde davranıyorlar. Yani diyeceğim o ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Özgür Bey'le yaptığımız tartışmada da bu bisiklet övgüsünü de iyi tartışmak gerektiğini söylemiştim. Binlerce bisikletin aynı anda park etmesi de hele bizim gibi meydan ve park bahçe yoksulu ülkeler için zaten kabul edilebilir bir şey değil. Yani bunlar da kent kültürü açısından büyük sorunlar. Resul.
Merhabalar Enver Bey, nasılsınız? Kolay gelsin, iyi akşamlar.
Sağ olun, iyi söyleşiler yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız söyleşilerle de devam ediyoruz.
Takip ediyorum elimden geldiği kadar.
Radyoyu kapatır mısınız lütfen?
Radyo şöyle yapacağız hemen, kusura bakmayın, çok özür dilerim.
Alo.
Evet buyurun.
Şimdi öncelikle konuğunuzdan bahsedeyim Abdülhatif Şener Beyefendi. Daha önce AK Parti'de, daha sonra kendi partisinde, daha sonra farklı bir yerde. Yani ne bileyim, rüzgarın yönlendirdiği yaprak gibi. Çok da eleştirmek istemiyorum ama sorduğunuz sorular da beni çok tatmin etmedi, aldığınız cevaplar. Onu açıkça söyleyeyim, siz biraz memnun kaldınız gibi ama neyse, onu ben fazla uzatmayacağım. Yarınki konunuz için birkaç öneri söylemek istiyorum ama izin verirseniz.
Bir saniye, onu tabii yapalım ama önce ben Sayın Abdülhatif Şener'le ilgili söylediklerinize birkaç muhalefet şerri koymak istiyorum. Sayın Şener AKP'den ilk ayrılanlardan ve çok sert bir metinle ayrılmıştı. Bu tabii kendisinin muhataplığı söz konusu. Türkiye Partisi'nin kurduğu kötü bir süreç oldu, bence yanlış bir tercihti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde oyun bozanlık yapmadı ve cumhuriyetçi bir çizgide devam etti. Ama ben aldığım yanıtları hatırlatmak istiyorum ve itirazınızın ne olduğunu da bilmek isterim açıkçası. Yarınki programa da ışık tutar. Mesela dedim ki Türkiye'de Merkez Bankası'nın 50 milyar dolar ekside olduğunu söyledi kendisi. Ben de bu kefen parasının yenmesi midir dedim. Daha da kötü, Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok dedi. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük faiz ödeyen, en pahalı borçlanan hükümetidir dedi. İki, sürekli para basılmasının IMF politikalarını, kemer sıkma meselesini mecbur kılacağını söyledi. Üç, Nebati'nin nasıl uyuyor diye, nasıl sırıtıyor diye sert eleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan ekonomist falan değil dedi. Kendi yakın çevresini zenginleştirmekten öte bir şey yapmıyor dedi. Daran Hacamoğlu ve Kemal Derviş'in neoliberal siyaseti uyguladığını, oysa ki Marksist iktisatçıları da okumak gerektiğini, kamucu olmak gerektiğini söyledi. Ve Beşli Çete diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği isimlere hukuksuz davrandıkları, haksız gelir elde ettikleri için mutlaka bu paraların kamuya iade edileceğini söyledi ve ilk önce siyasilerden başlanacağını söyledi. Ve bunların az buz bir şey olmadığını tahmin ediyorum. Ben ayrıca da Cumhurbaşkanı adayının kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Burada sizi tatmin etmeyen nedir bilmiyorum ama görüşlerinizi dinliyorum.
Ya şöyle söyleyeyim, yani sondan başlayayım hatta. Yani aday mısınız gibi bir şey sorar gibi oldunuz. Hemen ne dedi?
Gibi olmadım, sordum.
Ha, teslimiyetle hemen dedi, benim adayım genel başkanımdır. Ya bunu herkes söyler.
Hayır, bir dakika. Hayır Resul Bey, burada büyük haksızlık yapıyorsunuz. Çünkü ben bu konuyu açmadan kendisi Kemal Kılıçdaroğlu adayımdır dedi. Ben sonra sordum. Şimdi öyle bir şey ki, ben Abdülhatif Şener'i savunmakla yükümlü değilim ama adamcağızın arkasından da hakkını yemek istemem. Hayatta en korktuğum şey yaptığım söyleşilerde haksızlık yapmaktır. O konuda ben sizin söylediğinizin bir yanlış anlamı olabileceğini düşünüyorum. Buyurun.
Yani bir de son olarak da yarınki o TÜİK verileriyle ilgili bir buyurun. Şey söyleyeceğim ama Abdülhatif Şener konusunda şöyle kapatayım. Yani buyurun, tabii. Tahmin ettiğim bir vekil değil açıkçası.
Şöyle, saygı duyarım.
Teşekkür buyurun. Ediyorum. Yarınki konu için o Bahar Hanım'ın da bahsettiği konu. Ya ben Türkiye'de şu olsun istiyorum, yani nazikane bir öneri. Bir gerçekçi enflasyonu bir kurum açıklasın. Bakın, gerçekçi diyorum. Buna sendikalar da kabul etsin. Diğer kurumlar da kabul etsin. Doğru. %500 enflasyon çıktı diyelim hepimiz. Hepimiz ama.
Resul Bey yöntem öneriniz var mı? Ben bunu dikkate alıp sorarım açıkçası. Benim yöntem önerisi hakkında bir kanaatim yok çünkü.
Şöyle söyleyeyim, aklıma hemen yani yurt dışında Eloğlu nasıl yapıyor diye bir bakarım en azından. Ama TÜİK'e de güveniyorum, yani onun verilerinden de yararlanırız, diğer kurumlardan da yararlanırız ve bir orta yol buluruz. Ama sonuç yüksek çıkacak ve ne Enver Aysever itiraz edecek ne Resul itiraz edecek. %500 çıkacak. Sonra biz bunu bir kenara koyacağız Enver Bey. Ondan sonra diyeceğiz ki, memur, emekli, işçi zamları ne olacak? Araç vergilerin zam oranları ne olacak? Onu biz kendimiz belirleyeceğiz. Bir örnek vereceğim, kapatacağım. Çok özür diliyorum.
Herkese. Estağfurullah, buyurun. Rica ederim, buyurun lütfen.
Nasıl başkanlarımız asgari ücreti açıklıyorlar? Meral Hanım ne diyor? 10 bin olsun. Öteki ne diyor? Temel Bey, 7 bin olsun. Bakın, bir oran belirlenebiliyor böyle. Yani biz öyle bir oran belirleyeceğiz ki zam oranlarımız, motor taşıt vergiler oranı o veriye göre olacak. Kimse tartışmayacak bu TÜİK'i eziyorlar ya. Sonuçta bir kurum bu. Orada çalışan insanlarımız var. Efendim bir vekil ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün bir sene boyunca markete gitmiş makarna, domates, peynir alıp yıllık enflasyonu hesaplıyor. Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Sizin gibi konuştum biraz ama dinleye uyu geçiyor bana da. Hoş bir şey bu Enver Bey. Vekilin ne işi var pazarda manavda ya?
Bu işi gitmesin mi pazara? Pazara manava gitmesin mi vekilim?
Bir yıl boyunca eşiyle birlikte orada aldığı şeyleri bize sunuyor haberlerde. Ya diyorum bu nedir ya? Bir vekil ya. Bilmiyorum da. Çok özür diliyorum, çok uzattım.
Sağ olun ama bence herkesin çarşıya pazara gitme hakkı var ama belki de kurumların güvenilirliğinin sarsılması, meclis iradesinin değil de külliyede bir irade oluşmuş olması ve seçilmiş bakanlar değil atanmış bakanlar olmuş olması olabilir. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. 0212-809-3043'ten bana ulaşacaksınız ama birazdan araya gideceğiz. Aranın ardından da Sayın Özhan Öğmen'le birlikte konuşacağız. Şimdi Resul Bey'in söylediğinde temelde Türkiye'de kurumların güvenilirliği sorunu yattığını ve dolayısıyla da bu kurumların güvenilirliği sorunundan kaynaklı insanların gerçekçi verileri elde edemediği için bir tür çatışma iklimine gittiğini görüyoruz. Şimdi TÜİK'te çalışan bir takım insanlar bize mail yazıyorlar. İşte bu veriler açıklandığında sokağa çıkmaktan utanıyoruz. Çevremize TÜİK'te çalıştığımızı söylemekten utanıyoruz diyorlar. İsimleri bende sakla. Bazı kişiler en azından 3-4 kişi bana ulaştı bugüne dek. Şimdi böyle baktığınız zaman kurumda çalışan insanlar bile, bu verileri toplayan insanlar bile bir siyasi baskı altında olduklarını düşünüyorsa bu ayrıca da bir mesele. Kim hatta Melda? Bizim Melda mı? Yani Melda Onur eski milletvekili. Ha benim arkadaşımdır. Tamam tabii ki. Sevgili Melda Onur Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili ama eskimeyen arkadaşım. Melda merhaba.
Merhabalar. Keyifle dinliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Çok kısa bağlanacağım. Trafikteyim. Çok sıkışık olduğu için hoparlörden konuşuyorum. Az önce
evet.
Arkadaşıma bir itirazım var. Milletvekilinin yaptığı çok şık bir iş. Yani bence yapılmış en güzel araştırmalardan bir tanesi bu düzenli olarak market işi yapmak. Gerçekten sokakta milletvekili ne demekse aslında pazarda da odur. Biz hep buna inanırız. Bence çok değerli bir iş yapıyor. İkinci bir şey söyleyeyim. Ben hani en azından nasıl hesapladığını bilmiyorum ama benim hissettiğim, ben çünkü düzenli pazara giden insanım. Benim hissettiğim pazar enflasyonu en aga denk düşüyor. Yani peynirinden yufkasına, sabunundan meyvesine kadar en azın enflasyonunda muhtemelen çok temel malzemeleri alıyorlar. TÜİK'in sepetinin içinde biraz çok da kullanılmayan malzemeler olabilir. Bunu da hani rakamsalları demiyorum ama hissettiğim enflasyon olarak söyleyeyim hem de bir sesini duyayım ve kolay gelsin diyeyim dedim.
Melda çok teşekkür ederim. Benim çok değerli bir arkadaşım. Milletvekilliği süresinde de her şeye yetişmeye çalışmıştı. Umarım Melda ile bir başka programda uzun uzun bunları da konuşuruz. Çok teşekkürler Melda.
Ben teşekkür ederim. Bağlanırım uzun.
Hoşçakal. Tamam, teşekkürler. Evet, o zaman şu jingle'ımızı bir duyalım. Ondan sonra devam edelim.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değil... Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet. Evet değerli dostlar, şimdi Profesör Doktor yine çok değerli dostum Özhan Öğmen'le görüşeceğiz. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarını keyifle okuduğum bir dostum. Sevgili Özhan Öğmen, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun.
Gündüz konuştuk değerli Örsan Öğmen. Tabii önemli bir akademisyen Örsan Öğmen. Aynı zamanda da anmak isterim ki babası da bizim gazeteciliğimizin ben yetişmedim ama bizim hayatımızdaki en önemli isimlerinden biri Örsan Kunter Öğmen'dir. Sevgili arkadaşımızın adı Altan Öğmen de amcasıdır. Öğmen ailesi siyasetimizde bilinen bir aile. Değerlendirme yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiş dönemlerde parti meclisi üyeliği yaptığını da hatırlatmak isterim ama bugün felsefeci sıfatıyla daha çok konuşmak istiyorum. Sevgili Örsan, geçtiğimiz günlerde benim de çok itiraz ettiğim bir ilahiyatçı, felsefeci, sosyolog bir düşünürün Sayın Taslaman'ın bir değerlendirmesi oldu. Yaşam ve anlam üzerine Allahsız bir dünyanın anlamsız olacağı yönünde bir tweet attı. Şimdi burada insanların Tanrı'yla kul arasındaki ilişki, inanç özgürlüğü sorunu da bir taraftan tartışılıp, bir taraftan ifade özgürlüğü sorununda tartışılabilir ama anlam meselesi bambaşka bir sorun. Siz bunun bir tahakküm olduğunu, bir dayatma olduğunu söylediğiniz bir yandan ben de aynısını söyledim. Bu anlam meselesine bu türden bu budur, iki kere iki dörttür türündeki hüküm vermek aynı zamanda laiklik bağlamında, ifade özgürlüğü bağlamında hedef gösterme açısından Türkiye için endişe verici mi değil mi? Son cümlemde şu, birisi kalkıp da şunu diyemez mesela Türkiye gibi bir ülkede ne alakası var kardeşim, ben bambaşka bir yerde anlamı buluyorum dediğiniz zaman üzerinize sen Allahsız mısın diye çullanırlar. Bu konudaki görüşlerinizi rica ediyorum.
Evet, şimdi tabii öncelikle belki şuna eklemek gerekir. Sadece anlamsız olacağını söylemedi Caner Taslaman. Aynı zamanda Allahsız bir yaşamın yavan, sıkıcı, yüzeysel, değersiz ve çirkin olacağını söyledi. Tabii mesele Caner Taslaman ile sınırlı bir mesele değil. Yani genel bir sorun aslında. Genel bir sorunun tikel boyutta, yani tümel boyutta genel bir sorunun diyelim, tikel boyutta Caner Taslaman üzerinden ortaya çıkması aslında bu olay. Şimdi bu tabii yani ateist olan birine, agnostik ya da deist ya da panteist olan birisine yönelik açık hakaret ve aşağılama ifadeleri. Yani çirkin diyor, değersiz diyor, yavan diyor vesaire. Şimdi bu çok ciddi bir sorun. Dediğiniz gibi Tanrı'nın, yani Allah'ın var olup olmadığı konusundaki epistemolojik ve ontolojik tartışmalarında ötesinde bir şey. Yani felsefe tarihinde malum Allah var mı yok mu tartışılıyor. Var diyen var, yok diyen var. Var olup olmadığı bilinemez diyen var. Farklı görüşler var. İşte teist, ateist, deist, agnostik, panteist vesaire gibi. Ve bu doğaldır. Yani hem felsefede hem de toplum içerisinde bu tartışmaların olması, farklı görüşlerin olması doğaldır. Aslında şu da doğaldır. Örneğin dindar ve Allah ile sürdürülen bir yaşam da bazı kişiler için, yani dindar insanlar için yüzeysellikten, sıkıcılıktan, yavanlıktan, değersizlikten, çirkinlikten, anlamsızlıktan bir kurtuluş yolu olabilir. Yani dindar bir insan için. Fakat bu aynı şekilde dinsiz bir insan için de, yani bir ateist, bir agnostik ya da deist için de Allahsız bir yaşam, yani Allahlı yaşam nasıl daha anlamlı oluyorsa dindarlar için, Allahsız bir yaşamda dindarlar için Allahsız bir yaşamda ateistler, agnostikler ve deistler için yüzeysellikten, sıkıcılıktan, yavanlıktan, değersizlikten, çirkinlikten ve anlamsızlıktan kurtulma yolu olabilir. Yani dolayısıyla dinsiz bir insanda dinsizlikle yaşamı anlamlı kılabilir. Tam tersi olabilir. Dindar bir insanda dindarlığıyla yaşamı anlamlı kılabilir. Yani anlam kavramı üzerine odaklanacaksak. Şimdi dolayısıyla, fakat özür dilerim böldüm ama şu çok önemli, şunu dediğiniz anda Yani Allahsız yaşamak yüzeysel, sıkıcı, yavan, değersiz, çirkin ve anlamsızdır deyip bir de üstüne Caner Bey'in yaptığı gibi bu göreceli bir şey değildir, objektif bir gerçekliktir diye bir de bunda ısrar edip hakareti, aşağılamayı tescil ederseniz bu çok ahlaken de sorunlu bir yaklaşım bu. Siyaseten de sorunlu bir yaklaşım. Bu aslında şu demek, yani Allah'ın varlığı objektif bir gerçekliktir bir, ama bununla da yetinmiyor. Yani Allahsız yaşayanların da hepsi yüzeysel, sıkıcı, yavan, değersiz, çirkin, anlamsız bir hayat sürmektedirler. Ve bu da objektif bir gerçekliğe dayanmaktadır. Ya da bunun kendisi objektiftir dediğin zaman da bunun adı faşizm olur. Artık bunun şeyle falan bir ilgisi yok. Yani felsefi bir tartışma bile değil yani bu. Bu doğrudan laiklik ve teokrasi ve faşizm konusuna giriyor.
Tam da ben de oraya gelmek istedim. Çünkü biz bir teolojik sorunu tartışmıyoruz burada. Yani Tanrı'nın varlığı yokluğu sorunu değil bizim sorunumuz. Çünkü biz netice itibariyle burada bence şu sınırı ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye gibi insanların üzerinde farklı açılardan din baskısının olduğu bir ülkede herhangi birisinin tarif ettiği Tanrı üzerinden bir başka tartışmanın da doğabileceğini düşünüyorum. Farklı inanç grupları var. Bu kez onlar arasında onların kitabı ve onların değerleri üzerinden de bir astlık üstlük ilişkisi konulabilir. Dolayısıyla bu kesin hükümdür dediğiniz zaman baskıya döner. Baskıya döndüğü zaman da birileri hedefe oturur. Ben bu bağlamda son söylediğiniz o laiklik meselesi, onun karşısında faşizm, bir dayatma meselesi üzerinden söylemiştim. Niye? Şimdi ikinci meseleye geleceğim. Davutoğlu dün bence çok tehlikeli bir açıklama yaptı. İki gündür de kıyamet kopartıyorum ben bununla ilgili. Doğu Perinçek Bey'i eleştirmek için küçük Doğu Perinçek yüzünden mi Türkistan'daki Türklere yardım edemiyorsunuz? O Doğu Perinçek ki şeytan ayetlerini yayınladı, kardeşi kardeşe kırdırdı dedi. Şimdi sizin gibi bir felsefeci açısından da, bence romancı, sanatçı açısından da, gündelik hayat açısından da, ifade özgürlüğü bağlamında, Sivas'taki katliama gerekçe gösterilmesi bağlamında baktığımızda dehşet bir söylem diye düşünüyorum. Bu konuda ifade özgürlüğü nedir ve bu türden hedef göstermelerin toplumsal barış açısından tehlikeli olup olmadığının hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet, yani aynen katılıyorum size. Yani sanki burada şeytan ayetleri sağlamaya düştü, biliyorsunuz Hindistanlı bir yazar. Evet. Sonuçta bir kitap, bir eser, bir işte edebiyat eseri ve dolayısıyla yani içinde yazılanlara ya da içinde yazılanların ele alınış usulüne vesaire katılırsınız, katılmazsınız. O herkesin kendi kişisel yorumudur. Ama sonuçta bu bir düşünceyi ifade ve yayın özgürlüğü ile ilgili bir konudur. Dolayısıyla bunu insanları yargılarken, yani birini iyi ya da kötü olarak eğer illa yargılayacaksanız böyle bir ölçüt üzerinden yargılayamazsınız. Yani insanların iyi mi kötü mü olduğu, yani ahlaken diyelim isterseniz iyi mi kötü mü olduğunu, işte ahlaklı mı değil mi, adil mi değil mi, adil mi zalim mi, işte adalet, erdem gibi iyilik, yardımseverlik, ondan sonra cömertlik, işte dayanışma ruhuna sahip olmak ya da olmamak gibi bazı değerler üzerinden bir insana, yani iyi ya da kötü denmesi gerekir. Yoksa dindar mı, işte dinsiz mi, ya da işte zamanda bu eseri basmış mı, şeytan ayetleri eserini yayınlamış mı, yayınlamamış mı falan gibi ölçütler üzerinden yine aynı problem. Biraz önce bahsettiğiniz sorun, yani o bütüncül, aslında bütüne ait olan sorunun yine tikel bir tipik örneği. Yani bütün insanları dindarlık ve dinsizlik ölçütü üzerinden iyi ve kötü olarak damgalama sürecinin bir parçası. Yani şimdi burada laiklik şöyle çok önemli. Laikliği hep söylüyorum, biraz tekrar olacak ama yani Sputnik dinleyicilerine de hani ulaşabilmem açısından belki önemli bu. Yani laikliği şöyle yorumluyorum ben, ya da tanımlıyorum, yorum bile değil. Yani benim için mutlak bir tanım ne anlamda? Tabii ki söylüyorum mutlak derken. Yani hukuken laiklik dediğimiz zaman demokratik ülkelerde özümsendiği biçimiyle diyelim isterseniz, dinin devlet, siyaset, hukuk ve eğitim işlerine müdahale etmemesi, yani ayrılması derken müdahale olmaması, o alanları esir almaması, oraya hükmetmemesi, yani teokratik bir düzenin olmaması anlamına geliyor. Ve bu koşulda devletin de dindar vatandaşın inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması ya da dinsiz vatandaşın da ateist, agnostik, deist neyse onun da dünya görüşünü güvence altına alması, kendisini ifade edebilmesini güvence altına alması. Şimdi bu tür faşizan yaklaşımlar yani laikliğin özüne de aykırı. Yani işte dinsiz insan kötüdür veya işte anlamsız, çirkin, değersiz bir yaşam sürmektedir. Ondan sonra dindar insan ise mükemmeldir, çok iyidir. Ve bu işte mutlak bir gerçektir. Bu göreceli bir konu değildir. Dediğiniz anda laikliğin özüne aykırı bir iş yapmış oluyorsunuz. Çünkü laiklik zaten bütün bunların göreceli olduğunu varsayarak. Yani Tanrı'nın varlığı ve yokluğu konusunda olsun ya da Tanrılı dindar yaşamın anlamlı olup olmadığı konusunda farklı görüşler olduğu içindir ki yeryüzünde, tarihte, günümüzde farklı görüşler olduğu için, farklı yorumlar olduğu için, farklı bakış açıları, perspektifler olduğu için ve bu konu sübjektif, göreceli olduğu içindir ki ve bu konuda mutlak bir gerçeklik olmadığı içindir ki zaten laiklik ilkesine ihtiyaç duyuyoruz. Ki farklı görüşler bir arada bir toplumsal düzen içerisinde var olabilsinler, yaşayabilsinler. Siz şimdi bunu, bu mutlaktır, bunun tersi kesinlikle yanlıştır falan dediğiniz zaman insanları böyle stigmatize etmek, yani damgaladığınız zaman dinsiz eşittir, kötü. Bu bir ya hem bir zırvalık zaten, yani tarihsel gerçeklere de aykırı, o ayrı, ama bu aynı zamanda laikliğin özüne de aykırı. Ha, tabii ki şey malum, yani ahlak, erdem dediğimiz şeyler dinin tek elinde olan şeyler değil. Yani bir insan ahlaklı, erdemli de olabilir. Aynı zamanda dinsiz, ateist, agnostik, deist olabilir. Tam tersi olabilir. Yani dindardır, aynı zamanda ahlaklı, erdemli bir insandır. Dolayısıyla yani dolayısıyla böyle bir mutlak bir yargıya, insanların ahlaklı olup olmadığı, iyi olup olmadığı, anlamlı bir ya da güzel bir yaşamı, rafine bir yaşamı yaşayıp yaşamadıkları, onun yani dindar olup olmadığıyla ölçülebilecek bir şey değil. Bunu o şekle getirdiğiniz anda siz zaten yani teokrasi, yani gücünü halktan alan değil de gücünü dinden, Tanrı'dan, Allah'tan alan bir yönetim biçiminin değirmenine su taşımış oluyorsunuz. Yani teokrasiye hizmet etmiş oluyorsunuz. Teokrasi biliyorsunuz din devleti. Bir zamanlar Avrupa'da da yaşandı. Bu sonra onlar Rönesans'la, aydınlanma devrimleriyle vesaire bunları aştılar. İşte günümüzde işte Suudi Arabistan, İran, Afganistan, işte Somali, Sudan, işte buralarda yaşanıyor. Bir de Vatikan var, yani Batı'da bir orada kaldı zaten. Yani dolayısıyla böyle tek tük işte 5-10 tane ülkede uygulanan o ilkel, despotik, teokratik siyasi düzene hizmet eder hale geliyorsunuz. Onun için bunun şakası yok. Yani bu sadece bir sosyolog, ilahiyatçının kişisel görüşü ya da bir siyasetçinin işte kişisel bakış açısı falan gibi geçiştirecek bir şey değil. Yani bunun üzerine durmanız dolayısıyla
peki,
çok doğru ve önemli diye düşünüyorum.
Peki sevgili Ersan Öğmen, son bir soru sormak istiyorum. Davutoğlu'nda beni irkilten mesele şöyle oldu. 93 yılında aslında kitabı yayınlayan kişi Aziz Nesin değildi ama Aziz Nesin gibi, yani tefrika eden kişi Aziz Nesin gibi sunuldu. Bir kere onu söyleyeyim. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nde Perinçek'in kararıyla yayınlandı. Fakat Aziz Nesin'in o zaman bu konuyla hiç ilgisi olmayan bir gezisi söz konusuydu. Ve bu gezi için Sivas'a gidildiğinde ilk defa şehir merkezinde Hacı Bektaş Veli'yi anma toplantısı yapılıyordu. Tekrar ediyorum, Salman Rushdie ile ya da şeytan ayetleriyle de ilgisi yoktu. Bir dezenformasyonla şeytan geliyor diye Aziz Nesin gösterildi ve içinde Alevi'si olan, inançlısı, inançsızı, Sünnisi olan bir grup aydın, bir grup can katledildi. Şimdi siz 2023 yılında kalkıp da ben özgürüm, siyasetçiyim, işte demokratım deyip daha yeni Salman Rushdie gözünü kaybetmiş, bedeninde ağır saldırı sonucu hasar almışken bunu söylediğinizde çok riskli bir şey yapmış olmaz mısınız? Bir felsefeci olarak bunun anlamı nedir?
Tabii yani bu şöyle söyleyeyim. Şimdi işte Sivas olayları nedir? Yine böyle işte bir takım faşizan, teokratik, despotik tepkiler hatırlıyorsunuz. O işte İslamcı ya da dinci medyada yer aldı o zamanlar. Bir takım dinci, İslamcı siyasetçiler işte Aziz Nesin'in işte bu Sivas'a olan ziyaretini ve Aziz Nesin genel olarak işte görüşlerinden dolayı Aziz Nesin ateistti biliyorsunuz. Kendisini zaten ateist olarak da tanımlıyordu. İşte onun ateizmini vesaire eleştirdiler. Sonra ne oldu? İşte bir grup terörist insan orada onlarca insanı yakarak katletti. Şimdi dolayısıyla yani çok işte şey bir toplum olursunuz, ne bileyim İsviçre ya da İsveç, Finlandiya'da falan yaşıyor olsak ya belki zaten hani kim bu galeyana gelip de böyle bir şey yapacak yani birilerini hedef alacak. Yani orada da tek tük oluyordur ama yani bizde kadar öyle yaygın olduğunu zannetmiyorum. Yani işte bizde çünkü sadece Sivas değil ki Maraş, Sorun, işte Sivas olayları, ondan sonra işte bu yazarların, aydınların suikastleri, şunlar bunlar. Yani bizde bir hedef gösterildiği zaman hemen o hedefi vuracak bir takım cahil ve şey terörist eğilimli ya da fiilen terörist olan insanlar topluluğu var bu ülkede. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla yani siz burada daha da dikkatli olmak zorundasınız. Eğer bir ne bileyim bir düşünür olduğunuzu iddia ediyorsanız, bir aydın ya da bir felsefeci olduğunuz veya bir ilahiyatçı ya da sosyolog neyse olduğunuz ya da bir siyasetçi olduğunuzu iddia ediyorsanız siz bu konuda daha dikkatli olmak zorundasınız. Yani dolayısıyla evet yani bunu söyleyebilirim. Ya bu çok, bunlar böyle çok hani satır arası ayrıntıları gibi görünüyor ama aslında çok büyük bir ne diyelim fenomenin şeyleri bunlar, göstergeleri. Yani büyük bir facianın, herkes artık olaya şey olarak bakıyor. Yani nasıl anlatayım, hani liyakat neredeyse, yani hem meslekte liyakat hem de ne diyelim ahlaklı ve erdemli olmanın ölçüsü de, liyakatın ölçüsü de diyelim isterseniz, din üzerinden yürütülüyor ise bir ülkede, o ülkede laiklik falan yoktur. Yani kağıt üstündedir. Anayasada madde olarak var tabii.
Bizim son bir şey.
Her şey anayasal çerçevede söyleniyor ama ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu iddia edenler daha vatandaşlık nedir onu bilmiyorlar. Yani anayasayı da anlamamışlar demektir bu. Evet.
Son bir soru soracağım. Evet. Bu da eski parti meclisi üyesi sıfatınızla da yanıt verebilirsiniz. Yani siyasetçi tarafınız anlamında söylüyorum. Bu tür söylemlerin, yani altı benzemez denilen altılı masa içerisindeki bu tür söylemlerin, geçen hafta da Türklükle ilgili bir tartışma olmuştu ama bu o kadar öne çıkmadı. Bence bu da çok önemli. Çünkü laiklik sorunu Türkiye'de hep sümen altı ediliyor. Nasıl tahlil edilmesi gerekir? Bunu şu bağlamda soruyorum. Yani Davutoğlu'nun işte %1 ile %25 eşittir söylemini dile getirdikten sonra Doğu Perinçek'e dönüp de sen %1'lik bile değilsin, sen kimsin, iktidarı esir alıyorsun demesi bir çelişki değil mi? Yani ben çok garipsiyorum. Kendi kendini birkaç gün içerisinde yalanlayan tavırlar içerisinde bulunuyor siyasiler. Bu konudaki görüşünü de alıp tamamlayacağım.
Peki, yani şöyle genel olarak önce bir şey söyleyeyim. Şimdi altılı masa tamam, altı farklı siyasi parti bir araya gelebilir. Onda bir sıkıntı yok ama hangi koşulla? Anayasal düzene uymak koşuluyla. Anayasamızın ikinci maddesi ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bitti yani. Bunun bir sürü uzantısı niteliğinde başka anayasa maddeleri de var. Şimdi uzatmayayım onu. Mesela 24. madde bunların için önemli olanlardan biri. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletin yapısını işte ekonomik, siyasi, hukuki, sosyal yapısını din kurallarına kısmen bile olsa dayandıramazsınız diyor. Dolayısıyla bu koşula uymak zorundasınız siz. Zaten siyasal partiler yasası gereği, çünkü siyasal partiler yasası zaten siyasi partilerin anayasaya bağlı kalmakla yükümlü olduğunu söylüyor. Siz siyasi bir partisiniz. Buna uymakla yükümlüsünüz. Bu tartışma konusu bile olmayacak bir şey bu. Şimdi bir kere onu söyleyeyim. Dolayısıyla anayasaya uymak, temel ilkelerine uyduğunuz sürece, Cumhuriyet'in temel ilkelerine her konuda farklılıklarınız da olsa bir araya gelebilirsiniz. Buradaki sorun, yani anayasal düzen konusunda bu altı parti içinde bazı partilerin en azından bazı kuşkularının olması sıkıntı. Yani öteki mesele yani şöyle söyleyeyim, eşitlik meselesinden bahsettiniz çünkü. Yani evet. Şimdi siyasi partiler bir kere aldıkları, yani biz demokrasiye ne diyoruz? Halk egemenliği. Halk egemenliği aynı zamanda temsiliyetle ilgili bir şey. Yani halkın mecliste yasama ve yürütme organlarında, hem yasama organında hem yürütme organında temsil edilmesi demek. Bu nasıl belirlenecek? İşte oy oranlarına göre. Dolayısıyla yani siz siyasi partilerin aldığı oy oranını hiçbir şekilde dikkate almadan, altı partinin hepsi eşittir ya da eşit yetkiye sahiptir dediğiniz anda halkın egemenliği ya da temsiliyet, yani demokratik temsiliyet ilkesine aykırı bir iş yapmış oluyorsunuz. Çünkü yani yetkiden bahsediyorum tabii burada. Yani şey üstüne herkes eşittir. Bütün insanlar eşittir. Bütün siyasi partiler özünde eşittir. Ondan bahsetmiyorum. Yetki bağlamında eşitlikten bahsediyorum. Yani altı imza falan gibi ya da altı kişi her konuda ya da bazı konularda bir araya gelecek, konsensüs olacak. Ancak öyle karar alınır dediğiniz anda siz yani halkın temsiliyetin meselesine çöpe atmış oluyorsunuz. Yani oradaki altı lider sadece kendi şahıslarını temsil etmiyor ki. Her biri seçmeni temsil ediyor. Dolayısıyla şimdi %1'lik bir parti, %25'lik CHP bazı şeyleri dikte etmeye başladığı zaman siz orada %25'i aslında şey yapmış oluyorsunuz, hapis etmiş oluyorsunuz ve bu temsiliyetten vesayete dönüşmüş oluyor. Yani halkın o sistem içinde temsiliyetinden %1'in vesayetine dönmüş oluyor. Yani son söylediğiniz şey, evet, yani o %1 meselesi tabii o ayrı, o söz hakkıyla ilgili bir şey. Yani her parti o yüzde kaç olursa olsun tabii ki yani düşüncelerini ifade eder. Yani bir orantısızlık olmadığı sürece, yani televizyonlara da bakıyorum, orantısızlık var. Yani tabii ki hepsi temsil edilsin. %1 de olsa, 0.5 de olsa, %30 da olsa herkes medyada örneğin görüşlerini ifade edebilmeli. Ama siz şimdi yani iki tane, üç tane siyasi parti toplam o %5, toplam o %25, 30, 40 olan partilerden daha fazla söz hakkı tanıyorsanız orada bir ayrımcılık yapmış oluyorsunuz. Yani bir çeşit torpil oluyor, öyle diyelim. Yani pozitif ayrımcılık diyemeyeceğim ona. Dolayısıyla yani biraz orantı da önemli burada. Yani yani temsiliyet şimdi iki türlü olabilir. Bir tabii şeyde, yani medyadaki temsiliyet diyelim isterseniz, onun orantılı olması gerekiyor. Ama o dediğiniz çelişki de tabii, o da ayrı bir konu. Evet, yani o açıdan bakılırsa yani sadece Doğu Perinçek meselesi değil. Yani ne başka partiler de var. İşte Sol Parti var, MHP var, Türkiye İşçi Partisi var, Türkiye Komünist Partisi var vesaire. Yani onların da o zaman nasıl söyleyelim, yani en az %1'lik Gelecek Partisi kadar medyada, örneğin medya üzerinden konuşuyorum, televizyon ekranlarında yer alması gerekir. Ama şimdi evet, %1'lik Gelecek Partisi ekranların %30'unu kaplıyorsa, atıyorum şimdi tahmini söylüyorum, TKP ya da Türkiye İşçi Partisi %5'te, hani şey oranı, yayın oranı diyelim, orada bir anormallik var demek. Yani onlar çok pozitif ayrımcılıkla falan bilgisi yok. O direkt torpil, kayırma yani. Şimdi bu torpil çok kayırma nasıl oluyor? Bunun perde arkasında ne var? Onu araştırmak lazım bence.
Ben gayet iyi anladım mesajı. Çok teşekkür ediyorum. Sayın ve sevgili Örsan Öğmen, çünkü hem arkadaşım hem de değerli bir bilim insanı, bir felsefeci. Çok teşekkür ediyorum yolcu yolunda gereke katıldığınız için. Değerli dostlar, Örsan Bey'in söylediği mesele aslında muhalif ekranlardaki dağılımla ilgiliydi. Ben onu bildiğim için söyledim. Bugün yine size sadece 3-4 kişiye yer verebildik. Yarın biraz daha geniş zaman oluşturmaya çalışacağız. yolcu yolunda gereği tamamlıyoruz. Yarın sabah saat 11'de Radikal Tahammülsüzlerle birlikte Ayrıntılar programında YouTube kanalımda buluşuyoruz. YouTube kanalında yarattığımız büyük güç, akşamları da burada yarattığımız büyük güç beni hem mutlu ediyor hem de bu gücün aslında siz dinleyenlerle ve değerli konuklarla olduğunu biliyorum. Yalnız yandaş diye tarif edilen medyanın tam da dezenformasyon yasasına uygun bir şekilde yapılan söyleşilerde, yapılan yorumlarda bir kısmını alıp işine yarayanı servis etmesinin alenen suç olduğunu da buradan duyuruyorum. Ya birader, söylediklerimizin bari bir dakika öncesini bir dakika sonrasını da verin de söylediğimizin bir anlamı olsun. Maalesef Türkiye'nin en büyük sorunu belki de bu sosyal medya çağında bu oldu. Ama çok şükür ki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bizim dünyayı nasıl algıladığımızı biliyorlar. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden söylemiş olayım. Perşembe günü bir günlük mola vereceğim. Annemle olan bir sözümden dolayı izin istedim. O da en doğal hakkımızdır. Nihayetinde anneler önemli. Hepinize bu akşam için, katılımınız için ve benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yolcu yolunda gereği tamamlıyoruz. İyi geceler, iyi akşamlar.